Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 14 Haziran 2017 günlerden çarşamba, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Türkiye'nin gündeminde sarsacak bir gelişme çok işte bir iki saat önce gerçekleşti. Yine Çağlayan Adliyesi'nden geldi haber ve ilk kez, çok uzun zamandır ilk kez, belki Demokrat Parti döneminden beri ilk kez Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili tutuklandı. Darbe dönemlerini arşiv tutuyoruz tabii ki. CHP'li Enis Berberoğlu ajanlık yaptığı gerekçesiyle önce müebbet hapse mahkum edildi. Ardından iyi hal gösterdi diye cezası 25 yıla indirildi ve tutuklama kararı verildi. Hem verilen ceza hem tutuklama kararı, bütün bunlar çok ciddi bir biçimde tepkiyle karşılandı elbette Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Şu anda siyasette durumu nasıl özetleriz? Tam bir kaotik hava olduğunu söyleyebiliriz. Ankara hareketlendi tabii bu kararın ardından. Ankara'da CHP grubu olağanüstü toplantıya çağrıldı. MYK toplantısını gerçekleştiriyor şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İstanbul'da milletvekilleri ve grup başkan vekilleri vardı Enis Berberoğlu'nun yanında. Onlar açıklama yaptılar. Gerçekten çok sert açıklamalardı bunlar. Peki ne olacak? CHP ne yapacak? Ve bu ceza niye verildi tabii? Bütün bunları programımız içinde çok detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Öncelikle davada ne oldu, ona bakacağız. Hukuki olarak bu ne manaya geliyor? Bunlara ilişkin değerlendirme yapacağız. Ardından işin siyasi kısmına bakacağız. Bu olay duyulduktan sonra Ankara'da neler oldu? Bunları aktaracağız size. Ve tabii bundan sonra ne bekleyebiliriz? Bunlara ilişkin de sorularımız olacak canlı bağlantılarla. Yani hukukçular, siyasetçiler konuğumuz olacak bu programda. Bu mesele ortaya çıkmadan önce şunu konuşmak istiyorduk. Dün aslında size bir miktar anlattım. Bir özel okulun müdürü öğrencileri parayla staj yapılırken parasını ödemedi diye üniversiteli güvenlik elemanları tarafından taciz edilmiş, dövülmüş, meydan dayağına tabi tutulmuştu. O bize dertlerini anlatacaktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ona bunu yapma dediği için endişesinden canlı bağlantıyı iptal etmişti. Yani bir korku havası vardı. Bugün müfredat ortaya çıktı. Müfredatla ilgili gelişmeleri size aktaralım istedik. Kim konuşur mesela yeni müfredat ortaya çıktıysa, buna ilişkin ilmi çalışmalar yapan akademisyenler. Yani eğitim fakültelerinin yetkilileri, dekanları ya da orada öğretmenlik, hocalık yapan akademisyenler konuşur. Öğretmenleri yetiştirenler konuşabilir. Türkiye'de müfredat neydi, ne oldu, aslında ne olması gerekirdi, dünyada nasıl, bunlara ilişkin değerlendirme yapması gerekir. Ama maalesef gün içinde aradığımız birçok akademisyen bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. Hem de bunu açık açık söyledi ve dedi ki bu işi konuşursak siyasete girmemiz lazım. Siyasete girersek durum malum. Durum malum ne? Konuşan yanıyor. İşte öyle bir ortamdan bahsedecektik size ve bu müfredata ilişkin gelişmeleri aktaracaktık. Sendikalarla konuşarak, başka bir takım uzmanlarla değerlendirerek onu yine yapacağız. Ama ülkenin genel havasını vermesi açısından önemliydi bizim gördüğümüz kadarıyla. O havayı sizlere aktarmayı planlıyorduk ki bunun üzerine CHP'li milletvekilinin tutuklanması geldi. Başka bir takım detaylar vardı ama gerçekten onlar detay halinde şu anda. Biz ağırlıklı olarak CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını, bunun siyaseten ne manaya geldiğini, CHP'li milletvekillerinin ve yönetimin tepkisini aktaracağız. Eğer program içinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekleniyor, açıklama gelirse onu da canlı olarak sizlere iletmeyi planlıyoruz. Diyelim ve frekansları hatırlatarak başlayalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde de YouTube üzerinden yapacağımız yayına ulaşabileceğinizi söyleyelim ve hızla başlayalım.
Bir de bunu dinle.
Kimsenin Yüksel Caddesi'ne sokulmadığını söyledi. 6'da bir destek eylemi vardı. Sadece milletvekilleri o insan hakları heykelinin önünde eylem yapabiliyorlar. Oturma eylemi yapıyorlar. İsimlerden birisi Mustafa Balbay. Şu anda da telefon attığımızda. Mustafa, evet. Balbay, hoş geldiniz.
söylemek acı ama müthiş bir yalnızlığın ortasındayız. Arkamızda insan hakları heykeli, etrafımızda polis bariyerleri ve onun etrafındaki halkada da polisler var. Maalesef polise öyle bir talimat verilmiş. Polislerin öyle bir tablo ki gözaltı alış şekli, genç kızlarımızı saçlarından sürükleyerek, arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldılar. O sırada biz de müdahale etmeye çalıştık. Biz de milletvekili olarak dokunamıyorlar. Hani bir beden gücünün durum karşısında yapabileceğini az çok tahmin edersiniz. Ama sonunda biz de oturalım insan hakları heykelinin dediğimiz ve şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Anlatmak çok zor. Akıllarından tekel işçilerinin eylemi var. Ona benzeyebilir. Bir de Gezi'ye dönüşebilir korkusu var. Ama bu korkuyla ne kadar gidebilirler? Bu korkuyla nasıl huzurlu bir Türkiye yaratılabilir? Bu mümkün değil.
Bir de bunu dinle.
İnsan hakları heykelinin önünde benim yerimde ise tam bir insan haklamalarıyla karşı karşıyayız.
Tanıtımda dinlediğiniz olayı Yüksel Caddesi'nde CHP'li milletvekillerinin eylemi sırasında kaydetmiştik ve Mustafa Balbay anlatmıştı bize. O eylemler devam etmeye çalışıyor. Oraya gidiyorlar insanlar. Yine bu kanun hükmünde kararnameyle görevden alınanlar protesto etmeye çalışıyorlar durumlarını. Ama çalışıyorlar diyorum çünkü her gün o eyleme müdahale ediliyor. Mütemadiyen hiçbir gün aksatılmadan bugün de müdahale edildiğine ilişkin bilgiler buraya ulaştı. Dün akşam da bir konuğumuzla konuşurken Yüksel Caddesi'nden yapıyordu bağlantıyı. Gelen gaz dumanı nedeniyle bir süre bağlantıyı kesmek durumunda kalmıştık. Şimdi meselenin bir o tarafı var. Bu tarafa gelelim. Enis Berberoğlu. Şimdi bir yorum var. Önce onu aktarayım. Ondan sonra o işle ilgili konuşacağız. AK Parti'nin eline sopayı CHP verdi diyor. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreçte bu mesele çok konuşulmuştu. HDP'li milletvekilleri var şu anda cezaevinde. Hatta Genel Başkanı Selahattin Demirtaş her gün birileri gözaltına alınıyor. Ya bırakılıyor ya da cezaevine gönderiliyor. Hep HDP ile ilgili süreç işliyordu yasal olarak. İlk kez CHP'de böyle bir karar alındı. Bir kere bunu bir not olarak ortaya koyalım. O dönemde CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına anayasaya aykırı olduğu halde destek verdiğini resmi olarak da açıklamıştı. Şimdi bu bir nottu. Parantezi kapattığımızda CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili karar akşam üzeri alındı ve mahkemeden çıkan karar aynen şöyle. Sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun dosya içerisinde HTS kayıtları, baz bilgileri, Can Dündar'ın açık kaynaklardan ve kitabında geçen beyanları dolayısıyla işlediği sabit olduğu anlaşılan suç dolayısıyla hükmonulan cezanın haddi itibariyle kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emareler de bulunduğundan tutuklanmasına karar verilmiştir diyor. Ayrıca bu eldeki veriler çerçevesinde MİT tırlarıyla ilgili o büyük deprem yaratan Türkiye'deki haberin kaynağının Enis Berberoğlu olduğunu iddia ediyor. Bu haberi Cumhuriyet Gazetesi'ne vererek bir ajanlık faaliyeti yürüttüğü de iddialar arasında. İddia diyorduk ama hüküm artık bu. Yani Enis Berberoğlu'na mahkeme ajan dedi. Bunun için müebbet hapse mahkum etti. Ardından mahkemedeki iyi halini ortaya koydu ve o iyi hal sonrasında da cezayı 25 yıla indirdi. Tutuksuz devam edebilirdi süreç. Çünkü karara itiraz edilecek. Hatta savcı bile tutuklanmasını talep etmedi ama tutuklanmasına da karar verdi. Şu anda Maltepe cezaevine gönderilecek. Enis Berberoğlu ya da yola çıkmıştır şu sıralarda. Ardından da Silivri cezaevine gönderilmesi söz konusu. CHP'de büyük bir şok yaşandı bununla ilgili olarak. Milletvekilleri peş peşe açıklama yaptılar. Grup başkan vekilleri açıklama yaptılar. O sırada adliyede hemen zaten tutuklama kararının ardından adliyenin karakoluna götürüldü Enis Berberoğlu. Onun da iki satırlık bir açıklaması var. Onu aktarayım size. Aslında ben aktarmayayım. Enis Berberoğlu kendi söylesin. O sesi bir verelim Necdet.
Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız. Ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk. Bugün kendim için geldim. Olmadık bir işten, bir haberden böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim budur.
Evet, burada bir olmadık bir mağduriyet yaratıldığını söylüyor. Daha sert ifadeleri de var kararı alan hakime ilişkin ama en sert ifadeleri de Engin Altaylı dile getirdi. Şimdi Engin Altaylı da birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Adliyede ne yaşandığını Efkan Bolaç'la konuşmak isteriz avukat. Karar sonrası Enis Berberoğlu'nun da yanındaydı. Efkan Bolaç merhaba.
Merhaba.
bir şok oldu herhalde benim buradan izleyebildiğim kadarıyla orada.
Aslında bir iki duruşmada kendisiyle de konuşmuştuk. Kendisi aslında böyle bir şeyin olma ihtimalinden haberdardı. Hı hı. Çünkü mütalaa verilmişti. Mütalaada ceza isteniyordu ve cezanın sonucunda da nelerin çıkabilme ihtimalinin var olduğunu biliyordu. Ama buna rağmen kendisi ben yine de o celse yani bugünkü karar duruşmasına geleceğini söyledi. Hı hı. Evet, bir şok olma mevzusu varsa şudur. Tutuklama konusunda bir karar verilmesi evet ilginçtir. Çünkü bu konuyla ilgili olarak mahkeme bir ceza verebilir ama bunu Yargıtay'ın denetimine bırakır. Yargıtay'ın denetiminden sonra eğer bir kesinleşme söz konusu olursa ondan sonra bu konuyla ilgili olarak kararınız kesilmişti ve bu sebeple de sizi cezaevine davet ediyoruz diyebilirler de. Ama onu yapmadılar. Bir karar verdiler 25 yıl casusluktan ve bu konuyla ilgili olarak 25 yıl ceza verdikten sonra da bu celse tutukladılar.
Yani bu tabii bir takım iddialar var, delil olarak da HTS kayıtları ortaya konuyor. Aslında elle tutulur bir delil de ben görmedim hem fezlekede hem duruşmalar sırasında. Can Dündar'la 22 saniyelik bir telefon görüşmesinden bahsediliyor.
Şöyle bir şey var, artık yeni bir sistem var. Bu yeni sistem ne diyeceksiniz? Yani bir engizisyon sistemini düşünün. Artık insanlar bu engizisyon sistemine göre yargılanıyorlar. Engizisyon sisteminde insanlar suçsuzluğunu ispatlamak zorunda kalıyordu. Resmen o döneme geri döndük. Biz insanlar artık suçlu olmadığını ispat etmek zorundalar devlete karşı. Yani yapılan şey ceza kanununda veya ceza yargılaması hukukunda yeri yok. Ötesi gazetecinin kaynak bildirme gibi bir yükümlülüğü yok. Böyle bir kaynak da yok ortada. Ve yani yapılanın ne olduğunu anlatabilmek mümkün değil. Yapılanı çok net bir şekilde anlatmak gerekirse eğer organize bir kötülük var ortada.
Evet. Bir de ajan diye suçladığınız ismin kim adına ajanlık yaptığında herhalde ortaya koymanız gerekiyor.
Yani hangi ülke adına? Artık çok fark etmiyor. Yani kurtla kuzu mevzusu. Kurt kuzuya seni yiyeceğim diyor yani. Bir bahane mi gerekiyor diyor.
Tabii bunu bir
bu sebeple artık insanların şunu değerlendirmesi gerekiyor. En küçük anlamda da en basit anlamda da hiçbir insanın terk edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de şu anda bir milletvekilinin yani Türkiye'de 550 kişi varsa 80 milyonun temsilcisi anlamında bir milletvekilinin tutuklanması ve saçma sapan herhangi bir gerekçe olmadan tutuklanması diğer insanlar açısından da bir gözdağıdır. Hukuki güvenliğin ortadan kaldırıldığı anlamına gelir ve bunun altında herkesin kalacağını düşünüyoruz.
Enis Berberoğlu'yla da beraberdiniz. Onun nasıldı tepkileri? Bir sesini de bizi dinleyenlere aktardık.
Kendisi dediğim gibi geçen celseden dolayı da beklenti içerisindeydi ama tutuklama gerçekten ağır oldu. Ama şunu söyleyeyim, kendisinin morali iyi, herhangi bir problemi yok. Kendisi
sesi gitti Efkan Bulaç'ın. İyi, bir problemi yok. Ben de zaten yanındayken konuşmuştum, böyle bir problem den bahsetmemişti. Açıklamasını da size dinlettik. Onun görüntülü hali de var. Bir beklenti içinde olduğunu söylüyor. Bu tutuklama işi biraz sürpriz oldu gibi görünüyor. Yani daha İstinaf Mahkemesi'ne gidecek, belki Yargıtay'a gidecek bir süreç var. Adli bir süreç var önünde ve söz konusu olan bir milletvekili. Bir milletvekilinin kaçmasından endişe ederek diyor, saklanmasından ya da kaçması ihtimali söz konusu olduğundan tutuklanmasına diyor mahkeme. Zaten bu duruma son derece sert tepki var. Ne demiştik? Bir delille ilgili bölüm var. O delille ilgili bölümü de aktarayım. Birazdan Celal Ülgen'le bağlanacağız. Hem o hukuki ortamı biraz anlatsın isteyeceğiz bize. Hem de bu olay bazında belki değerlendirmeleri olacak. Şöyle, fezleke hazırlandığında biliyorsunuz MİT tırlarıyla ilgili görüntüler yayınlanmış internet sitesinde, ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde de manşet haline getirilmişti. Bu manşet sonrasında da kıyamet kopmuştu. Önce Can Dündar'la Erdem Gül yargılandılar, hakim karşısına çıktılar. Onlar için 5'er yıl hapis cezası çıktı. Ortaya çıkmaması gereken belgeleri, gizliliği olan belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle, ardından üye olmamakla birlikte FETÖ üyesiymiş gibi hareket etmek diye, malum şu an bir suç var. çok da herkesin herkese kullanılabilen bir suç. O suçtan dolayı yargılanmaları devam edecekti. Bu arada dokunulmazlıkların kaldırılması söz konusu oldu. Ardından Enis Berberoğlu ile ilgili fezleke hazırlandı. O fezlekede şunlar söyleniyor. Can Dündar kitabında ben bu görüntüleri ve bilgileri solcu bir CHP'li solcu bir milletvekilinden aldım diyor. Cezaevindeyken yazdığı Tutuklandık adlı kitabında ve onun araştırması yapılıyor. 27 Mayıs 2015 tarihinde 21 saniye Enis Berberoğlu ile Can Dündar'ın görüştükleri tespit ediliyor HTS kayıtlarından. O görüşme sonrasında Enis Berberoğlu'nun Şişli bölgesindeki baz istasyonlarından telefonunun sinyal verdiği tespitte var. Ve olsa olsa bu bilgileri, belgeleri Can Dündar'a Enis Berberoğlu vermiştir diyerek başlatılan bir süreçte bu bilgilerle müebbet hapis cezası verilmesine kadar devam eden yargılamadan bahsediyoruz. Celal Ülgen avukat telefon attığımızda. Sık sık geçmişte Balyoz'da ve diğer davalarda yani cemaatin kurduğu kumpas davalarında sıkıntı çekmiş bir isim. Son dönemde Sözcü Gazetesi'ne yapılan operasyonla birlikte kendisini konuk etmiştik. Şimdi de Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak. Hoş geldiniz Celal Ülgen.
Hoş bulduk. İyi yayınlar yani dileyemiyorum yani ne diyeyim.
Bu
kötü bir durum.
Evet. Kötü bir durum değil mi? Bu diğer olaylardan çok daha farklı. Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu'nun eşi CHP tutuklandı burada. Enis Berberoğlu tutuklanmadı diye bir açıklama yapmış.
En güzel tanım bu. Evet. Ama ben daha ileri gidiyorum.
Buyurun.
Ben çok ileri gidiyorum. Ben iktidar tutuklandı diyorum.
İktidar tutuklandı.
Asla CHP tutuklanmadı. İktidar tutuklandı. İktidar kendi kendisini tutukladı. Kendi kendisini hapsetti. Dış dünyadan soyutladı. Tecrit etti. Nefes alma borusunu kesti diyorum. Çünkü bir ülkede, demokratik bir ülkede muhalefet partisi ve muhalif gazeteler o ülkedeki siyasi iktidarın nefes borularıdır. Ne kadar iktidar bağımsız medyaya saygı gösteriyorsa o kadar rahat soluk alabilir. Ama bakın şimdi Sözcü nefes alma hatlarından birisiydi ve onu kestiler.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi siyasi parti olarak önemli ve büyük kalın nefes boru sağlayan yaşamsal bir gereksinimi olan nefes alma aracıdır. Bana göre bir bünyenin, iktidarın şimdi onu kesiyor. Yani ne olacak o zaman? Ortada siyasi iktidar da kalmayacak. Yani bakın siyasi iktidar yapan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığıdır.
Evet, muhalefet MHP'yle, olmasa iktidar olmaz hadi, yani.
MHP ile kol kolasın. Sana muhalefet yapacak kimse yoksa buna demokrasi denmez, oligarşi denir.
Zaten HDP de cezaevinde.
Elbette yani böyle bir şey olabilir mi? Onun için son kalan nefes borusunu kesmekte çok mahirler.
Peki bu bir yani, başlangıç diye mi bakacağız? Yani şimdi ülkede şöyle bir hava var Celal Bey. Yani hep bir adım ötesinde bir şey oluyor. Yani bu olmaz dediğiniz şey oluyor. Olmaz diyorsun. Ya bu kadar da olmaz, o da oluyor falan. Böyle devam ediyor.
Evet. İşte bu süreç bir yerde sonlanacak ama bu sürecin en zarar göreni siyasetler olacak. Bunları yapan iktidar olacak. Yani bu ülkenin
bu arada bir virgül koyarsanız belki iyi haber diye verebiliriz. Oğuz Güven'in tahliye kararı verilmiş. Enis Berberoğlu cezaevine giderken Oğuz Güven de tahliye edilmiş.
Denge bu, denge. Yani bir yerde bir denge sağlamak istiyorlar. Çok böyle üst takım.
O kadar mı bağlantılı yürüyor
evet,
Celal
evet,
Bey?
Evet,
yani birileri
evet,
bir dakika biz evet, bunu evet, cezaevine koyup aman Oğuz Güven'i de tahliye
mutlaka
edelim.
Mutlaka bu tepkiyi evet yavaşlatmamız lazım diye var. Böyle bir denge var ne yazık ki. Düşün ki Sözcü'ye yapılan operasyon 19 Mayıs'ta yapılıyor. Bu bir. Hı-hı. İkincisi 16 Nisan'daki seçimlerde Burak Akbay geliyor ve Türkiye'de Sarıyer'deki kendi sandığında oy kullanıyor, yurttaşlık görevini yapıyor.
Evet.
Tamam da senin böyle bir niyetin vardıysa havalarına girdiği zaman niye yakalamadın? Hı-hı. Niye 19 Mayıs'ı bekledin? Niye yurt dışına çıkmasını bekledin? Kalıyor 2-3 gün ve yurt dışına çıkıyor. Bekliyorlar, yurt dışına çıkıyor, arkasından operasyonu yapıyorlar. Yani Bunların hepsi üstten bir merkezden aynı FETÖ döneminde olduğu gibi organize ediliyor.
Bu kadar büyük bir adalet sistemini kontrol etmek nasıl bir şey? Yani orada bütün başka şeyler akla geliyor.
Çok basit. Bakın şimdi adalet sistemini nasıl kontrol edersiniz? Hakimleri ve savcıları korkutarak. Tamam mı? Şimdi elinizde çok önemli bir maymuncuk var. Kime FETÖ'cü derseniz tutuklanıyor. Hakimler ve savcılar da tutuklanıyor mu FETÖ'cülükten? Birisi gereğini yapmazsa bu FETÖ'cüdür dediği zaman cezaevine gidecek mi? Gitmeyecek. Gidecek. O zaman bunlar hep korku içerisindeler. Kendilerine verilen, kimi zaman açıkça söylenen, kimi zaman ima ettirilen görevleri yapmak zorundalar.
Bu da onlardan
biridir. Böyle bir hukuk sisteminde.
Ya şimdi tutuyoruz. Benim anlamadığım çok yani en azından mahkemedesiniz, bir hukuki olarak hakim ne yapar?
Hukuk
bu,
yok.
Bu iş yalnız oldu mu değil. Olmadı mı diye bakar. Adam diyor ki ben Enis Berberoğlu'ndan almadım. Enis Berberoğlu diyor ki ben bunu vermedim.
Hadi yabancı ülkeye sattı kardeşim bu bilgiyi casusluk için. Olur mu böyle şey?
Bu 22 saniyelik görüşmem var diyor. Sen orada bu işi kotardın. Sonra da bir araya geldin ve bunu oraya verdin.
Bakın efendim böyle historical traffic search deniyor. Yani HTS diyoruz biz kısaltılmış evet. olarak. HTS ile kimseyi suçlayamazsınız. Böyle bir delil sistemi yok. Tamam mı? Yani... Bakın yargının üst düzey insanları, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı Cumhurbaşkanı'yla çay toplamaya giderse yargı böyle olur. Tamam mı?
Peki.
Çay toplamayacaksın kardeşim. Toplamayacaksın. Bir Cumhurbaşkanı veya devlet büyüklerinin önünde düğme iliklemeyeceksin. Bak Amerika'ya. Amerika'da Trump başkan oldu. Fakat yargı ikili bir sıkıştırıyor. Tamam mı?
Evet, en son yargı, dava açtı zaten.
Tabii. Yani yargı budur. Sen yargıyı ayaklar altına alacaksın. Olmaz böyle bir şey.
Peki bu bozuk düzen nasıl düzelecek? Yani şimdi burada da tabii ne yapmak lazım? Siyasi olarak yapılacaklar vardır. Birazdan konuşacağız CHP'li yetkililerle. Hukuki olarak yapılacaklar var mı? Yani bunun bir normal normlara bağlı siyasi bir hukuk iktidar, devleti haline gelmesi herhalde iktidar, öncelik.
Aklını başına toplayacak.
Toplamazsa?
Bu. Toplamazsa kendisini hapsediyor. Toplamazsa kendisi tutsak oluyor. Açık ve net. Onu söylüyoruz.
Yani bunların altında aslında hukuki bir gerekçe aramamak lazım diyorsunuz siz.
Hiç hukuki gerekçe aramayın. Hiç aramayın. Çünkü
ya ben izah etmeye çalışıyorum da beni dinleyenlere. Fezleke bunun için hazırlandığı dava böyle oldu. Çünkü birleştirme kararı veriyor sonra tekrar dosyaya ayırıyor şu anda. Madem öyle
aynen
niye birleştirdin?
Öyle. Hiç bakın. İyi saatte olsunların hukukudur bu. Tamam mı? Bu cinlerin, perilerin hukukudur. Bu damatların hukukudur. Yani akıl sıra ermez bu hukuk sistemine. Sistem değil bir defa.
Düzen içinde iktidarın hidayete ermesini beklemekten başka çare yok mu diyorsunuz?
Hidayete ermezse hidayete erdirirler. Yani bunu ben tehdit için söylemiyorum. Bunu halkın sonunda bu işi anlayacağını ve dersini vereceğini düşünüyorum. Şunun için söylüyorum. Bakın bu gidişe ve bu sonuçlara gülen hareketi var.
Hoşuna yani, gidiyor yani Fethullahçıların.
Evet, terörist nitelediğimiz, karşı çıktığımız gülen hareketi, cemaat hareketi. Şimdi bize kahkahalarla gidiyor. Tamam mı? Onu güldürecek şeyi yaparsan bu halk bunu uzun süre yutmaz, anlayacaktır. Ve bunu anlatmalıyız halka. Ben sineği millete dönme olayını milletvekilliğinden istifa etmek diye algılamıyorum. Sineği millete dönmek olayını ben milletvekilliğini sürdürerek ama daha çok millete dönerek bu olayları anlatma süreci olarak algılıyorum. Buna gereksinim var.
Bir de bir eleştiri var çok yüksek sesle dile getirilen. Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya aykırı olmasına rağmen bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet derken aslında kendi ipini çekti. Bunun çok yaygın bir biçimde konuşulduğunu görüyoruz. Ne dersiniz
buna? Evet, doğrudur. Fakat orada Cumhuriyet Halk Partisi ile işte HDP'yi özdeşleştirmek gibi bir şeyle yine tehdit ettiler. O tehdit sonuç verdi ve CHP böyle bir yanlış şeye adım attı. Bana göre belki bugün hala birileri CHP'liler biz o zaman doğru yaptık diyebilirler. Hı hı. Doğru yapmış da olabilirler. Ama bana göre her zaman doğruyu yapmak haklı olmayı gerektirmiyor. Yani burada bu işlerin taktiği var, stratejisi var, önceliği var. Bir siyasi parti, hele Türkiye gibi bir ülkede demokrasinin tehlike altında olduğu bir ülkede, tek adam rejiminin dorukta olduğu ve tüm yargıyı denetlediği bir ülkede işte ben doğruyu yapıyorum deme diye bir lüksünüz yok. Orada haklı olmanız yetmez, haklı kalmanız da gerekecektir. Evet. Ve her türlü mücadeleyi ona göre vereceksiniz. Bunları düşüneceksiniz.
Çok teşekkür ediyoruz Celal Ülgen değerlendirmeleriniz için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
İzleyenlerimizden Yücel Turgut, bu hukuk sistemi nasıl değişecek, düzeltmek için neler yapılmalı diye sorarken gerçekten inanıyor musunuz demiş herhalde bana. Evet inanıyorum, bir şekilde düzelecek, düzelmekten başka çaresi yok. Eğer sorunlar varsa bu sorunları biz yüksek sesle konuşmaya devam edeceğiz ama konuşurken çok fazla da endişelenmeyeceğiz çünkü kötü bir şey yapmıyoruz. Hukuk olsun, adalet olsun diyoruz demeye devam etmeliyiz. İşte az önce söylediğim, akademisyenler kendi alanlarıyla ilgili yapılan yanlışlara sessiz kalmayacaklar. Ya da siyasetçiler Abdullah Gül gibi, Ahmet Davutoğlu gibi yanlış yapıldığını görerek sessizce o yanlışları izlemeyecekler. En azından ben kendi üstüme düşeni yapacağım. Siz kendi üstünüze düşeni yapacaksınız. Söylemeye devam edeceğiz. Celal Ülgen de diyor ki CHP sineği millete dönmeli ama bu milletvekilinden istifade ederek olmaz. Bu yanlışları anlatmak lazım halka. İkna etmek lazım onları. CHP'nin yapması gereken önemli işlerden birisi bu. Ama tabii bugün bu karar sonrasında Ankara'nın da çok ciddi hareketlendiğini söyleyebiliriz. Orada da bir şok yaşandı. Beklenmiyordu. Yani bir CHP'nin milletvekilinin tutuklanması fikri satın alınmamıştı. Çağımızın deyimiyle Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir kaotik bir ortam oldu diyelim. CHP'li milletvekilleri birbirlerine sordular, soruşturdular. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ve genel merkezde MYK toplantısı vardı. O toplantı bittikten sonra Bülent Tezcan bir açıklama yapmıştı. Açıklamadan hemen sonra geldi karar. Ve karar geldikten hemen sonra da CHP'de MYK toplantısı tekrar başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri vardı. Orada Özgür Özel bir açıklama yaptı. O da son derece sert bir açıklama yaptı. Ve AK Parti iktidarını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddi bir biçimde eleştirdi. Ve sonrasında o küçük kısa açıklamayı yaptıktan sonra hemen sonra da CHP'li milletvekilleri meclis genel kurulunu terk ettiler. Tek tek genel merkeze doğru yola düştüler. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleri, AK Partililer ve MHP'liler genel kurul çalışmalarına sanıyorum devam ediyorlar. Çünkü ara verilmedi diye biliyorum. Ama ağırlıklı olarak gözler CHP'de, CHP Genel Başkanı'nda, onun vereceği tepkide. Yurda Gül Şimşek, Ankara'daki o haber alındıktan sonraki hali. Çünkü onunla yayın öncesi hemen konuştuğumda burası çok karıştı dedi bana. O karışıklığı bize anlatacak telefon attığımızda. Yurda Gül merhaba.
Merhaba Yavuz.
Bir şok hali olduğunu adliyede gördük. Adliyedeki CHP'liler, oradaki hukukçular buna ilişkin açıklamalar da yaptılar. Birazdan bize bağlantı da yapacaklar, anlatacaklar ne olduğunu ama mecliste ne oldu o haber geldiğinde? O anı bize bir anlatır mısın?
Evet, aslında bugün bütün milletvekilleri ve medya olarak, yani gazeteciler olarak Ankara'da biz de hem Enis Berberoğlu hem de Erdem arkadaşımız, Ankara temsilcisi Cumhuriyet'ten biliyorsun. Onunla ilgili kararı bekliyorduk. Hatta ben kararın açıklandığı dakikalarda CHP kulisinde oturuyordum. Ve CHP meclis yeni açılmış milletvekilleri içeri genel kurula doğru gidiyordu ve haberler bir anda hepsine, bütün milletvekillerinin telefonlarına
düştü,
sosyal medya aracılığıyla birlikte düştü. Ve o sırada herkes bir deyim yerindeyse donduk kaldı yani. Hiç kimse önce bir şey söyleyemedi. Meclis Genel Kurulu devam ediyordu. Kürsüde Akif Hamza gibi CHP'li meclis başkan vekili vardı. Ve kulisteki CHP'liler ilk olarak hem bize hem de kendileriyle dokunulmazlığın kaldırılmasına destek verirsek böyle olur cümlesini ben kulaklarımla duydum. O kadar anlattık.
En çok konuşulan bazıları. En çok konuşulan bunlar, mesele
yani
bu değil mi?
Tepkilerden biri kendi aralarındaki değerlendirme de buydu. Hı-hı. Hatta birbirlerine biz o dönem o kadar anlattık ama olmadı şeklinde cümleler de kurdular bizim yanımızda. İki ayrı noktada hareketlik vardı. Hem mecliste hem genel merkezde. Genel merkezde sadece söyledim Kemal Kılıçdaroğlu Başkan'da MYK toplanıyordu. MYK olağanüstü tekrar toplantıya çağrıldı. Burada da CHP grup yönetimi milletvekillerini değerlendirme için olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantıya girerken de milletvekilleri tepkilerini dile getirdiler ve kararı faşizm olarak nitelendirdiler. Bu arada da olağanüstü toplantıya çağrılınca Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Çebi 45 dakikalık bir oturuma ara verdi. Bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK sonrası açıklama yapacağı haberi geldi. Bunun üzerine genel kurula girip tepkilerini dile getirip toplantıya genel kurulundan terk etme kararı aldılar ve Akif Hamza Çelebi başkanlığında tekrar toplandı meclis. CHP'li grup başkan vekili Özgür Özel söz aldı. Bu kararı tanımadıklarını, bu kararın bir faşizm olduğunu ve saray darbesi olduğunu söyledi. Bu sert sözlerden sonra da toplu halde terk ediyorlardı ki AKP'liler bu sözlere tepki gösterdi.
Var orada bir böyle bir şey oldu. AK Parti bir mırıldanma, bir içeride bir itiraz
evet,
falan oldu ama biz onu duyamadık.
Başta olmak üzere bazı AKP'liler meclis çalışacak.
Diktatör dediler Cumhurbaşkanı'na
evet,
değil mi? Onun üzerine
evet,
böyle bir şey başladı.
Cumhurbaşkanı'na saray darbesi yapmıştır. Ve biz bunu tanımıyoruz, mücadele edeceğiz gibi sözler söylediler. Bunun üzerine AKP'liler tepki gösterdi. Bülent Turan hatta CHP'lileri dokunulmazlığı siz kaldırmadınız mı, destek vermediniz mi, meclis çalışacak diye tepki gösterdi. Bu sırada da Akif Hamza Çelik meclise tekrar toplantıya ara verdi bir 15 dakikalığına. Daha sonra meclis biraz gecikmeyle açıldı. Çünkü Akif Hamza Çelik meclisi yönetmek istemediğini söyledi. Yani kürsüye çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine AKP'liler meclis başkan vekili AK Parti'de Ahmet Aydın'ı oturtma kararı aldılar. Ve meclis Ahmet Aydın'ın başkanlığı.
Aa, enteresan. Pek rastlanır bir şey değil ama bu değil mi? Çünkü
evet, böyle sıra... krizlerde birkaç kere daha olmuştu hani.
Çünkü sıra CHP'li
oturmayınca.
CHP'li başkan vekilinde Akif Hamza
evet,
Çebi meclisi yönetiyor.
Evet, Akif Hamza Çebi yönetiyordu.
Ben yapmayacağım bu işi dedi. Çünkü o da muhtemelen genel merkezdeki toplantıya
kararı,
katılmak
evet,
istedi.
Grup
evet,
kararı da var hani çıkıyoruz ve yönetmeyeceğim deyince. Bu sırada ben genel kuruldaydım. Hatta grup Akif Hamza'nın grup başkan vekili arkadaşlar ayrılmayın. Ahmet Aydın'la birlikte devam edeceğiz meclis çalışmalarına dediler. Milletvekillerini salonda tuttular ve daha sonra Ahmet Aydın başkanlığında açıldı ve bu konuyla ilgili HDP söz aldı ilk olarak.
Evet.
HDP'li grup başkan vekili Ahmet Yıldırım. Aslında Enis Berdan'ın tutuklanmasını şiddetle kınadıklarını söyledi ama dedi bu süreç buraya bugün gelmemiştir. İşte dokunulmazlık kaldırılmasıyla birlikte bu süreç gelmiştir ve bizim de birçok milletvekillerimiz tutuklanmıştır. Bunların hepsi yanlıştır diyerek tepkisini dile getirdi. O anda MHP ve AK Parti'den söz alan olmadı ve gündemdeki diğer konulara geçtiler.
Yani AK Parti'nin şu ana kadar bu tutuklamayla ilgili bir yorumunu duymadık.
Var oldu Yavuz.
Evet, hemen
bu sırada kulise MHP grup başkanlığındaki Erkan Akçay geldi. Hı hı. Biz sorduk Erkan Akçay'a. Erkan Akçay da dedi ki evet yani bir gazeteci kökenli milletvekili tutuklanması bizi üzmüştür. Ama bu bir yargı kararıdır. İsnatlar da ortada. Hani sonuçta CHP de bu sürece anayasa mahkemesi, anayasa değişikliğine dokunmazlık kalmasına destek vermiştir. Umarım aklanarak çıkar çünkü temiz imkanı da var dedi. Meclisteki görüşmelerde ise daha sonraki başkan vekili Bülent Turan çıktı ve Bülent Turan CHP'li Özgür Özel'in sözlerine bir çeşit yanıt verdi. Çünkü saray darbesi demişti. Bunu akla ziyan bir ifade olarak değerlendirdi. İşte yargı kararları tutuklanınca kötü bırakınca iyi diyemezsiniz. Sonuçta bu bir yargı kararı dedi. O da Necdet Gürsünel bu dokunulmazlıklar konusunda siz destek verdiniz. Hatta hodri meydan dediniz. Biz tek başımıza çıkartamıyorduk bunu. Dolayısıyla hani bu süreç böyle başladı dedi ve meclisin terk etmelerinin yanlış olacağını söyledi. Tutuklanmayla ilgili de hani yargı kararı tutuklamalar bizi memnun etmez, hani mutlu olmayız bundan dedi. Ama dedi Enis Berberoğlu'nu kastederek bir takım istatlar da var hakkında. Hani bunlar doğru yanlış bilmem yargı kararı ortaya çıkartacak. Bir de isim vermeden Can Dündar'a atıf yaparak hani o da buradan kaçtı. Dolayısıyla hani bu bir yargı kararı onlar değerlendirmiştir gibi bir ifadesi oldu. Meclisteki şu anda CHP'ler terk ettiği için onlar yok ama meclis çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada da genel merkezde MYK toplantısı devam ediyor. Birçok partinin isimlerin yetkilileri de genel merkeze gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bekleniyor.
Evet,
ne söyleyeceği bekleniyor.
Daha önemli tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, çünkü bir belki biz dinleyenleri hatırlatalım. Öncelikle bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinde Fikri Sağlar gibi CHP'li birçok milletvekili bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemişler ve destek verilmemesi gerektiğini iddia etmişlerdi. O dönemde hatta genel merkezde araları da bozulmuştu. Ardından anayasa değişikliği gerçekleşince Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gündeme gelmiş. HDP'lilerin eksik imzalarını CHP'lilerin tamamlaması gibi bir formül üzerinde durulmuş ve o zaman Kemal Kılıçdaroğlu bu imzayı atanı bu partide tutmam demişti. Ona da itiraz etmişti. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partililer dokunulmazlıklar kaldırılırken CHP'nin desteğini Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yorumlarında aktarıyorlar. Referandum sonrasında referandum sonuçlarını gayrimeşru ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sert hareket etmesini bekleyen milletvekilleri olmuştu. Ve o şekilde hareket etmeyince milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş. Hatta Fikri Sağlar disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin kurulu uyarı cezası verdi. Çünkü kapının önüne koyarım demişti yanılmıyorsam Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da disiplin kurulu kararını verdi ve uyarıyla geçti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hareket etmemesi üzerine veya aldığı kararlar üzerine bir takım eleştiriler de vardı. O nedenle şimdi yapılan toplantı ve ki çok ciddi de bu durum tutuklama kararı, sonrasında yapacağı açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten çok ciddi ve önemli. Hatta bu Sine-i Millet meselesi yüzünden belki onu unuttum, onu da aktarayım. CHP sözcüsü Selin Sayık Böke de o sözcülük görevinden ayrılmıştı. Hareket etmiyor CHP, tepkiyi doğru vermiyor, ben buna ortak olamam diyerek. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması önemli. Herhalde mecliste de merakla bekleniyordur diye düşünüyorum.
Evet, mecliste de merakla bekleniyor. Bir de MHP'li muhalifler de Yavuz o sırada kulisteydi bazıları. Mesela onların da tepkisi önemliydi.
Evet.
Bu saatten sonra biz kendimizle ilgili de böyle bir şey bekliyoruz aslında gibi. Hani hedefte olabiliriz, sıra bize de gelebilir artık. Her şey olabilir gibi bir değerlendirmeleri oldu.
Ama onların tabii dokunulmazlıkları kalkmış değil. Yani o meseleyi biz dinleyenler açısından bir not olarak koyalım. Onların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor ki onlarla ilgili bir soruşturma yapılabilsin. Bir işte fezleke lazım.
Orayı evet sen haklısın ama MHP'den de dokunulmazlıkları kaldırılanlar vardır diyerek belki bu değerlendirmeye hani böyle de bakılır.
Herhalde şu anda beklenebilecek herhalde en son şey Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik
evet,
bir soruşturma olabilir yani. Siyasi dengelere bakınca
Türkiye'de hani her şey olabilir mantığıyla bir şekilde dile getirilmiş bir değerlendirmeydi.
Genel olarak da böyle bir bakış var. Çok teşekkür ediyoruz Yurdagül. Merakla bekliyoruz biz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamayı ne diyecek diye. Hatırlayın 16 Nisan sonrasında da bu seçimlerle ilgili açıklama yaparken Kemal Kılıçdaroğlu orada da ne diyecek diye beklenmişti. Ve sandıklara sahip çıkılmasına ilişkin bir çağrı yapmadığı için de eleştirilmişti. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu buna yanıt verirken sokaklarda silahlı bir takım hazırlıklar vardı ve Türkiye çok kötü bir şekilde bu işten yara alabilirdi. Can kaybı meydana gelebilirdi. Bunun için insanları sokağa çağırmadım diye o günkü kararını savunmuştu. Şimdi yapacağı açıklamada en az 16 Nisan akşamı yaptığı açıklama kadar kritik ve önemli. Onu göreceğiz. Belki altını çizmemiz gereken bir başka husus. Hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti bu tutuklama kararı ile ilgili yorum yaparken dokunulmazlıkların kaldırılmasına CHP'nin verdiği desteği hep dile getiriyorlar ve hatta hodri meydan demişti CHP. İşte bunlar da sonuçları biçiminde AK Parti'den bir değerlendirme var. Tabii bunu CHP'li milletvekillerine sormamız gerekecek. Dedik ya çok sertti diye bir saray darbesi sözü Özgür Özel'e ait. Bir devlet zorbalığı diye bir değerlendirme de Engin Altay'a ait. Engin Altay Enis Berberoğlu'nun yanındaydı ve bu karar çıktıktan sonra önce biraz Enis Berberoğlu'nun nereye gideceği, ne yapacağıyla ilgilendi. Ardından çıktı, adliyenin önünde bir açıklama yaptı. Gerçekten zehir zemberek diyeceksek eğer böyle bir açıklamaya diyebiliriz. Çünkü yani son derece sert bir açıklamaydı. O açıklamaya ilişkin detayları da konuşacağız. Bundan sonra ne olduğunu da soracağız. CHP'li milletvekilleri ve yöneticilerle konuşarak. Gürsel Tekin şu anda telefon attığımızda. CHP İstanbul milletvekili ve aynı zamanda Enis Berberoğlu'yla da çok yakın çalışma arkadaşı. Gürsel Tekin hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Geçmiş olsun diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Bir şok hali vardı gibi gördüm ben adliyede ve Ankara'da Yurda Gül anlattı az önce. Orada da bir şok hali var. İlk tepkileri de söyledi. Bekliyor muydunuz böyle bir şeyi yoksa tutuklama size de sürpriz oldu mu?
Yavuz Bey, hukuk bilgisi olan, bırakın sadece hukuk bilgisi olan, okur yazar olan herhangi bir vatandaşın iddialara baktığında böyle bir cezanın çıkmayacağını herkes bilir. Şimdi böyle bir ortamda 25 yıl gibi ağırlaştırılmış bir cezanın
önce müebbet isteniyor. Önce müebbet isteniyor değil mi?
Bir hukuki karar değil. Bu düpedüz bir siyasi karardır. Çok açık denir. Geçmiş dönemlerdeki işte ben Ergenekon balyoz savcısıyım diyenler bugün bu dosyanın savcısı olarak talimat vermiştir. Bu talimat sonucu alınmış bir karardır. Bu karar tabii hukuki bir karar değildir. Buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette bu sadece bir milletvekilimizin tutuklanması olarak kabul etmiyoruz.
Siyasi olarak ne başta, manaya geliyor Gürsel Tekin? Bu önemli. Çünkü hani
tabii siyasi olarak şöyle bir manaya geliyor. Hani çok konuşulur ama işte Hitler döneminde İran'daki uygulamalar gibi parça parça muhalefet eden sivil toplum örgütleri, işte mesela HDP'nin belediye başkanlarının, milletvekillerinin, il başkanlarının tutuklanması gibi toplumsal muhalefet yapabilecek bütün unsurlar susturuldu. Bir tek muhalefet yapacak parti var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözdağı vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek üyesi kalsa, bırakın milletvekilleri, bir tek üyesi bile kalsa sonuna kadar demokrasi mücadelesi verecektir. O konuda bu kararları alan, bu kararları hukukçulara, savcılara, hakimlere dikte edenler şunu bilmeli ki dünyanın hiçbir yerinde otoriter sistemler sonuç alamamıştır. Hele hele Türkiye gibi yerde böyle bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Onu tutuklayalım, bunu tutuklayalım. Bizim gibi düşünmeyen insanları hain ilan edelim yönteminin Türkiye'de maya tutmayacağına çok ciddi emin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu tutuklanma sadece Sayın Berberoğlu'na yapılmış değildir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin hepsine yapılmış bir tutuklamadır.
Oya Berberoğlu yani, CHP tutuklandı. Burada Enis Berberoğlu tutuklanmadı
elbette,
diye bir açıklama
tabii ki
yaptı.
Bu kesinlikle bu bir siyasi karardır. Bu CHP'ye yönelik alınmış bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu meselenin üstesinde geleceğiz. Hiç kimse merak etmez.
İki şey var sormak istediğim size. Bülent Turan bir açıklama yapmış mecliste bu olaydan sonra. Ortada bir yargı kararı var. Tutuklama olunca kötü, tahliye olunca iyi diye değerlendirme yapamayız. Ayrıca CHP anayasa değişikliği sırasında dokunulmazlıklar kaldırılırken bu düzenlemeyi destekledi demiş. Evet, Erhan Akçay da Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekili. O da ilk önce CHP'nin bu anayasa değişikliğini desteklediğini iddia etmiş. Ciddi iddialar var ama umarım aklanarak çıkar demiş. Yani ne zaman orada bir tepki olsa hep CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek bu düzenlemeyi desteklemesi dile getiriliyor.
Yavuz Bey, biz baştan itibaren dokunulmazlığın karşısında olan bir siyasi partiyiz. Evet. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılması, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olmasını arzu eden bir siyasi partiyiz. Biz arkadaşlarımızın suçu varsa yargılanmıyoruz, yargılanmasın demiyoruz. Herkes yargılansın.
Evet.
Daha geçen hafta biliyorsunuz Almanya'da Merkel yargılandı.
Evet.
Şimdi bu yargılanmak başka bir şeydir. Mesela Enis Bey herhangi bir damat olsaydı bugün tutuklanmayabilirdi. Şimdi bu açıklamayı yapan o zat-ı muhteremlere şunu söylemek istiyorum. İki damatla ilgili gerekçe neydi?
Sabit ikamet yerleri
var. Oldu. Evet. Sabit ikamet yer. Enis Bey nerede? Uzayda mı yaşıyor ya? Onun sabit ikamet yeri yok mu? İki, milletvekilleriyle ilgili alınmış bir anayasa kararı var.
Evet.
Biz hiçbir milletvekilimiz yargılanmasın falan demiyoruz. Tam tersine. Ama tutukluluk anayasaya aykırı olmasına rağmen tutukluluk varsa, o zaman ben o grup başkan vekiline şunu sormak isterim. FETÖ'nün elemanları olan, finansörü olan, İstanbul gibi bir yerde talan eden çalanlarla ilgili bir yargı kararı olacak. Ama hukuken hiçbir suçu olmayan bir milletvekili de efendim bu bir yargı kararıdır diyeceksiniz. Bu bir yargı kararı değildir. Onlar da çok iyi biliyor. Bütün dünyada çok iyi biliyor ki bu bir yargı kararı değildir. Bu siyasi bir karardır. Bu siyasi karar neden alınmış? Önümüzdeki günlerde hep beraber onu da göreceğiz. Katar meselesiyle de çok ilintili olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
Peki ne yapacak CHP Gürsel Tekin? Anladım ben Katar meselesini de belki bir noktaya koyarak.
Yani
ne yapacak? Ne yapabilir? Elindeki imkanlar nedir? Yoksa bu olayın düzelmesi mi beklenecek? Ne olacak?
Birçok imkanlar vardır. Cumhuriyet Halk Partisi eli kolu bağlanmış bir siyasi parti değildir. Tarihimizin bütün dönemlerinde benzer olaylar olmuştur. Demokrat Parti dönemi dahil olmak üzere. Ama merak etmeyin, tabii ki bunu aşacağız. MYK'mız şu anda bir karar alacaktır. Genel Başkanımızın başkanlığında bir toplantı yapılacaktır.
Evet.
Birçok yöntemler uygulanacaktır. O kadarını söyleyeyim.
Pekala. Teşekkür ediyoruz katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Gürsel Tekin'le konuştuk efendim. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da yakın Enis Berberoğlu'yla yakın mesai arkadaşı diyebiliriz. Aynı dönemde MYK'da görev almışlardı. Sonrasında yapılan parti kurultayında MYK dışında kaldılar. Parti meclisi dışında kaldılar. Böylelikle MYK dışında kalmışlardı. Bu bir hukuki karar değildir. Siyasi karardır diyor. Ve hiçbir delil yoktur ortada diyor. Zaten herkes bunun üzerinde duruyor. Yani nasıl oluyor? Can Dündar'la 22 saniyelik bir telefon görüşmesi üzerinden Can Dündar'ın ben bunu solcu bir milletvekilinden aldım kitabında yazdığı cümle üzerinden böyle bir ceza nasıl veriliyor? Ajan veya işte ajanlık yaptı cezası. Kime ajanlık yaptı sorusunun da yanıtı yok. Avukatı adliye çıkışında bu konuyu konuşurken üstüne basa basa aynı şeyi söyledi. Ajanlık faaliyeti varsa eğer bu ajanlık faaliyetini hangi ülke için yaptı sorusunun da yanıtı gerekmiyor mu burada? Ömür boyu hapis veriyorsunuz. Müebbet hapis veriyorsunuz. Sonra onu 25 yıla indiriyorsunuz. Ciddi bir durum bu. Bu ciddi durum karşısında bunu sorunun da yanıtı olması gerekmiyor mu diye sordu ve yargılamanın o da siyasi olduğuna dikkat çekti. Barış Arkadaş başından beri Enis Berberoğlu ile birlikteydi bu yargılamalar sırasında ve o da çıkışta bir açıklama yaptı. Şöyle söyledi. Damatların 3 günde serbest bırakıldığı, milletvekillerinin tutuklandığı kararların hukuki olarak da bir geçerliği yoktur. Damatlar son dönemde moda biliyorsunuz. Onlar sabit ikametgahları var diye ya da özel hastaneden alınmış raporlarla cezaevi dışındalar. Birçok kimse de içeride. Bir haber yayınladığı için de Enis Berberoğlu'na verilen bu hiçbir kanıt olmadan verilen ceza iktidarı hoşnut etmek için verilmiştir der Barış Arkadaş. Ama günün herhalde en sert açıklaması Engin Altay'dan geldi. CHP İstanbul Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz Engin Altay.
Hoş bulduk. İyi
geçmiş yayınlar olsun.
Türkiye'ye geçmiş olsun ama Türkiye moralli de olsun. demokrasiyi feda etmeyeceğiz, öncelikle onu söyleyeyim.
Bir gözdağı diyorsunuz siz buna, bir siyasi karar diyorsunuz anladığım kadarıyla. CHP'de genel olarak böyle yani, bir değerlendirme yapılıyor.
Evet, bu yapılan...
Aldınız mı mesajı yani?
Tabii bu çok kesin bir gözdağıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden müşteki olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş ve eylemleri bakımından demokrasimizin önündeki bu tıkanıklığın aşılması konusunda çaba ve gayret içinde olan herkese, demokrasi isteyen herkese verilmiş bir gözdağıdır. Mesela son yapılan referandumda %50 hayır bloğuna bir gözdağıdır. Ama bu gözdağı kesinlikle karşılık bulmayacak. Bilakis insanlar daha çok demokrasi diye haykıracaklar. Önce onu söyleyeyim. Biz bunu aynı zamanda hem hayır bloğuna bir gözdağı, muhalefete bir gözdağı, AKP'li olmayan herkese bir gözdağı ama özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi yönelik bir devlet zorbalığı olarak değerlendiriyoruz.
Sizin açıklamanızda dikkat çeken bir husus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacağına ilişkin tespitiniz.
Mısırlar hikayesi vardır. Ben geçenlerde mecliste de işin karargahlarında ele geçen cephaneliklerdeki makine kimya enstitüsü logosunu mecliste gösterdim AK Parti milletvekillerine. Bu dosya Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmasının alt şeyini oluşturacak bir dosyadır. Bu hikaye daha doğrusu, bu Mitter'lar hikayesi er geç bu olacak. Şimdi bunun için hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan bu Enis Bey Can Dündar'ın bu haberi çıktığında ben onu öyle bırakmam demişti.
Evet.
Ama gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse kamu vicdanında Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını yanına bırakmayacak.
Müdahil olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Avukatı orada hazırdı. Aynı zamanda MİT'ti bildiğimiz kadarıyla. Yani Erdoğan davanın müdahiliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle uydurup kürt davalarla mizansen tiyatro mahkemeler kurarak milletvekillerine müebbet hapisler vererek kriminalize etmek Tayyip Erdoğan'ın gücüne yettiği bir iş değil. Yargıçlar vereceği kararları Recep Tayyip Erdoğan ne düşünür diye almamalıdır.
Bu öyle mi aldı burada sizce?
Öyle alındığını düşünüyoruz. Sadece bu karar değil. Yüzlerce kararın böyle alındığını düşünüyoruz. Yargının yürütmenin sopası olduğunu görüyoruz. Yürütmenin yargı üzerinde bir tasallut, bir basınç, bir tahakküm oluşturduğunu üzülerek görüyoruz. Henüz daha istinaf mahkemesi ve yargıtay aşaması varken bu mahkemenin verdiği karardan dolayı bir milletvekilinin cezaevine gönderilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Bir de savcı da tutuklama istememiş herhalde değil mi?
Yargıtay süreci biter. Ondan sonrasına bakılır. Ha tabii bu arada Enis Berberoğlu'nun bir kayınpederi eskiden FETÖ'yle içli dışlı olmuş. Şimdi hala AKP menşeli olan bir kayınpeder olsaydı Enis Berberoğlu şu anda Maltepe cezaevine geliyor olmayacak.
Ben de Oya Baydar'ın babası ve annesiyle ilgili öyle bir şey duymadım yani bugüne kadar. Öyle bir etkili durumda değiller. Ama
Enis
sizin...
Berberoğlu'na biz yeni bir kayınpeder bulamayacağımıza göre
hukuku işleteceğiz herhalde.
Kanallarını çalıştırarak bir an önce özgürlüğüne kavuşması sağlayacak.
Bir şey daha, siz bir sirke benzettiniz adliyeyi bugün.
Çadır Silivri'de de böyle bir sirk kurulmuştu. Mahkeme kararlarının...
Ve soytarı dediniz yani epeyce bir...
Soytarıdan kastım o sirklerde yapılan tiyatroları kastediyorum. Biz bu mahkemenin bir tiyatro olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Yani soytarı ifadesi kişisel olarak bir hakaret gibi algılanırsa ben onu bilmem. Benim kastım o değildir. Ama bu mahkemelerin çadır mahkemeleri, çadır tiyatrosu haline dönüştüğünü görüyoruz. Geçmişte AK Parti bunu bu kumpas, cemaatle birlikte kumpas davaları yürütmüşlerdi biliyorsunuz.
Evet.
TSK'ya ve benzeri. Şimdi AK Parti kumpası kendi cemaatsiz yürütüyor.
Şimdi
cemaatsiz yürütüyor.
Ne yapabilir Engin Bey CHP buna karşı?
Yok etmeye yönelik ataktır bunlar. Olay bundan ibaret.
Ne yapabilir Engin Bey CHP buna karşı?
Buna karşı demokrasinin ortadaki var olan ama her geçen gün yani neredeyse ortadan kaldırılma aşamasına gelen demokrasinin bütün imkanlarını kullanacağız. Direnme hakkını kullanacağız. Direnme hakkından kastım şiddet değildir asla. Ama her türlü gösteri hakkımızı ve tepki hakkımızı, protesto hakkımızı, Merkez Yönetim Kurulu şu anda toplantı halinde gerekli değerlendirmeler yapıyorlar. Ben de İstanbul'da Maltepe'deyim, cezaevine yakın bir yerde. Evet, şimdi Enis Bey oraya getiriliyor.
Son
doktor kontrolünden geçecek.
Onu bekliyoruz. Son yani. Bir soru soracağım. Evet. Mecliste bu olay duyulduktan sonra önce tabii MHP'den ve AK Parti'den bir değerlendirme gelmemiş. Ardından gelen değerlendirmelerin tamamında CHP bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekledi. Hatırlatması yapılmış.
Erkan Akkaş. Sıkılması demek değildir.
Erhan Akçay.
Biz prensip olarak dokunulmazlıkların kaldırılması doğru biliyoruz. Başından beri doğru biliyoruz.
Anayasaya aykırı olmasına rağmen bunu destekliyoruz cümlesi de vardı. Bülent Turan da aynı şeyi söylemiş ve bu bir yargı kararıdır demiş. Bu kadar celallenmeye gerek yok demeye getirmiş.
Yargı kararlarının meşruiyeti kamu vicdanında bulduğu karşılıkla doğru orantılıdır. Yargı kararlarına uymam diye bir şey elbette diyemeyiz. Ama kamu vicdanındaki karşılığına bakarız. Bizce bu yargı kararı meşru değildir. Hukuk normlarına göre alınmış bir karar değildir. Bilakis bu yargı kararı sarayın talimatlarına göre alınmış bir karardır. Tayyip Erdoğan bu talimatı aylar önce Can Dündar bu haberleri yaptığında ben onu orada bırakmam diyerek hatırlayın tam cümlesini de söylemişti. Ben onu öyle bırakmam,
öyle bırakmam demişti. Evet.
Böyle bir söz söyleniyor. Sonra bir milletvekili sudan uydurup hiçbir somut delile dayanmadan casusluğa suçlanıyor ve müebbet hapse mahkum.
Bizi izleyenlerden gelen bir soru var. Acaba HDP'nin milletvekillerine yapılan muameleye CHP sert tepki gösterseydi bugün bu tablo olur muydu diye.
HDP'nin mevcut millet meclisinde açın meclis tanıklarına bakın. Sadece benim HDP genel başkanı dahil, grup başkan vekilleri dahil yani tutuklanmasıyla ilgili reflekslerimiz meclis tanıklarında var.
Evet. Yani yeterince orada desteği de verdik diyorsunuz. Evet. Bakalım artık MYK'dan ne çıkacak ona göre tekrar konuşma imkanımız olacak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun, geçmiş olsun tekrar. Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Gerçekten o açıklamaları son derece sertti. Tekrar etmekte de biraz mütereddit davrandığını gördük. İstanbul Adliye Mahkemesi bir çadıra, bir sirke dönüştüğünü, soytarıların krala şirin görünmek için bu tarz kararlar vermesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum demişti adliye önünde yaptığı açıklamada. Bu kararın siyasi olduğunu aktarmıştı. Bir devlet zorbalığıdır demişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplantısı yapması bekleniyor MYK toplantısında şu anda. CHP ne yapacak? Bu karara nasıl tepki gösterecek? Siyasi olarak bir planı var mı? Bunları göreceğiz. Orada alınan kararları ne zaman? Saat 19'da. Buradan da 19'daki o açıklamayı sizlere canlı olarak vermeye çalışacağız. Bu önemli bir şey. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri daha önce cezaevindeydiler. Mustafa Balbay gibi, Tuncay Özkan gibi milletvekilleri. Ama onlar cezaevindeyken aday yapılmışlardı. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi kararıyla dışarı çıkarılmışlardı. İlk kez meclisten bir CHP'li milletvekilinin, işte 1946'ları hesap etmezsek Demokrat Parti dönemine, ilk kez bir CHP'li milletvekilinin meclisten cezaevine götürüldüğüne tanık oluyoruz. Az önce Engin Altay biz Maltepe'deyiz dedi. Maltepe cezaevine götürülüyor Enis Berberoğlu ve Maltepe cezaevinden Silivri'ye gönderilmesi bekleniyor.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler. Cumhuriyet Operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Biraz eğitim konuşalım mı? Hepsi aynı gün oldu aslında baktığınızda. En enteresan gelişmelerden birisi de onu unutmayalım, aktaralım size. Bu komisyon kuruldu biliyorsunuz. Mağduriyetleri Önleme Komisyonu FETÖ çerçevesinde kanun hükmünde kararnameyle görevinden alınanlar Ankara'da oluşturulan o olağanüstü hal komisyonuna başvuracaklar. Ben mağdurum diyenler, bu iddiada bulunanlar. O komisyonun üyeleri seçilirken kılı kırk yardı adeta devlet. Haklarında MİT araştırma yaptı, emniyet araştırma yaptı. O isimlerin belirlenmesi aylar sürdü. Hatta bu yönde de çok ciddi eleştiriler vardı. Sonrasında belirlendi. Yanılmıyorsam 7 isim. O 7 isimden birisiyle ilgili bugün Hürriyet Gazetesi'nde çıkan haber gerçekten çok çarpıcıydı. Şimdi şimdi hemen haberi bulalım. Çünkü birkaç tane daha yazı var. Onlardan da size bahsedeceğim. Elif Çakır'ın yazısı, Ahmet Taş Getir'in yazısı. OHAL komisyonu üyesinin FETÖ'cü kardeşi başlığıyla verilen haber. FETÖ'den ihraç edilen Hüseyin İkbal'in kardeşim olduğu doğrudur diyor. Bu komisyonun üyesi 7 üyeden biri olan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal. Bu adam oraya mağdurum diye başvuranlardan alacak başvuruları ve ona göre karar verecek. Dediğim gibi devlet çok ince bir inceleme de yapmıştı bu isimlerle ilgili, 7 üyeyle ilgili onlardan birisi. Ona soruyorlar, kardeşiniz FETÖ'den açığa mı alındı diye. FETÖ'den ihraç edilen Hüseyin İkbal'in kardeşim olduğu doğrudur diyor. 3 yıldır görüşmüyoruz. Biz 10 kardeşiz. Bir tanesi böyle çıktı. Etrafında olan, tanıyan herkes bilir cemaate yakınlığını. Cemaatin sendikasına üyeydi. İkimizin görüşünün aynı olması gerekmiyor. Devletimiz bize komisyon üyeliği görevini verdi. Dosyası komisyona gelirse fikrim ve kararım FETÖ'cü olduğu yönündedir. Yani orada da çok enteresan, bir gelsin bir bak bakalım neyle suçlanmış, hangi belgeler var falan değil. Kafadan zaten adama FETÖ'cü damgasını vurmuş. Diğer dosyalarda da benzeri yaparsa durum sıkıntılı tabii. Mustafa İkbal, MEP Merkez Atama Daire Başkanı Fethi Fahri Kaya'nın TRT'ye genel müdür yardımcısı olmasıyla boşalan koltuğa oturmuştu. Bu dönemde de belli ki iktidar tarafından güvenilen bir bürokrat. Peki kardeş ne diyor? Kardeşin de sözleri var. Abisi bu komisyon üyesi. Kendisi de komisyona başvuracak. Bunların sayesinde geldiğim bir yer yok diyor. Abisini de bunun içine sokuyor tabii bunlar derken. Bankasında 10 yıllık bir hesabım vardı. Bu birkaç yıldır da kullanılmıyordu. Kullanmıyordum o hesabı. Yani Bankasya'da hesabı varmış. Yurt dışından falan gelen bazı EFT'ler vardı. Reklam işleriyle uğraşıyordum. Destek amaçlı yatırılmış hiç param yok. Herkes gibi ben de komisyona başvuracağım tabii. Çok da öğretmenlik sevdalısı bir insan değilim. Kendim bir iş kurdum ama mağduriyetimiz söz konusu. Mahrum olduğumuz bazı haklar var. Toplumda bir imaj zedelenmesi var. 3 tane çocuğum var benim. Benim sadece istifa ettiğim bir sendika üyeliğim vardı. 15 Temmuz'dan birkaç ay önce istifa etmiştim. Komisyondan kimse için olumlu bir karar çıkacağını düşünmüyorum diyor. O da hem Bankasya'da hesabı varmış. Anladığım kadarıyla hesaplarda da bir hareket söz konusu, yurt dışından gelen para falan. 15 Temmuz'dan birkaç ay önce eğitimle ilgili cemaate yakın bir sendika vardı. Aktif sende herhalde yanılmıyorsam. O sendikadan istifa etmiş ve cemaatçi olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmıyor ama komisyona başvuracağım da diyor. Oradan kimse için olumlu bir karar çıkmasını da beklemiyorum diyor. Türkiye bir tablosu bu. Ahmet Taş Getir'in bugünkü yazısı enteresan. Yani bu tereddütler, sıkıntılar, soru işaretleri, özellikle hukukla ilgili soru işaretlerinin daha da fazlalaştığını ve hükümete yakın medyada da yer almaya başladığını görüyoruz. Diyor ki Taş Getir'en, bu Star gazetesinde yazıyor ve camianın önemli isimlerinden, abilerinden birisi diye de değerlendirebiliriz. Herhangi bir örgütün terör örgütü olarak tanımlanması için yargı kararı gerekir diyor. Şu ana kadar FETÖ ile ilgili Yargıtay tarafından onaylanmış bir yargı kararı yok. Yargıtay'da bekleyen dosyalar var. Onlar görüşülse, terör örgütü hükmü onaylansa alt yargı organları da ona göre karar verir. 2008 yılında Dava Daireleri Genel Kurulu'nda 72 hakimin onayıyla verilmiş bir karar var. O da Gülen Hareketi'nin bir terör örgütü olmadığı yönünde. Farklı bir yerden bakıyor. Dikkat çekici, bugün çok da eleştirildi. Hukukçu diyor ki, diye devam ediyor. FETÖ için terör örgütü kararı verdiğinizde de bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü suç da ona göre oluşuyor. O kararın verilmesinden önceki eylemleri o suç kapsamı içine sokmak hukuk açısından tartışmalı. Çünkü o ilişkileri teröre destek çerçevesine oturtturduğunuzda önce tarihlerde devletin farklı kademelerinin örgüte farklı tarihlerde sağladığı imkanlar da aynı akıbeti paylaşmakla yüz yüze gelebiliyor. Ne diyor? 17-25 Aralık milat diyen hükümetin aslında bu karar ortaya çıktıktan sonra geçmişte o terör örgütü üyeliğiyle suçlanacak olan isimlerin aynı zamanda hükümetin desteği konusunda da şikayetçi olabileceklerini, onların da bu yargı sürecine dahil olabileceğini aktarıyor ve devam ediyor. Buna benzer bir problem de şu. FETÖ ile mücadele başladığı günden beri yapıldığı gibi 17-25 Aralık'ı bir milat olarak aldığınızda ve ondan sonraki iltisakları teröre destek faaliyeti olarak nitelediğinizde 17-25 Aralık'tan sonra da devlet gözetiminde faaliyetine meşru olarak devam eden bazı kuruluşlarla ilişkinin terör kapsamına sokulması kendi içinde çelişki taşıyor. Mesela Bankasya 17-25 Aralık'tan sonra da devam etmiş. Tuskon aynı şekilde, Aktif Eğitim Sen aynı şekilde faaliyetlerine devam etmiş. Üstelik bu sendikaya üyelik için gerekli aidatı üye adına devlet ödemiş. Devlet nezdinde meşru görülen bir kuruluşla ilişkiyi terör örgütüyle ilişki olarak sunmak makul olur mu? Devam ediyor. Hepsini bunları hukukçu diyor ki başlığıyla söylüyor. Mahkemeler önlerine gelen dosyalar için karar veriyor. Diyelim medyada FETÖ'cü diye yargılanıp infaz edilmiş bir kişi için tahliye ya da beraat. Buna karşılık yine medyada FETÖ ile asla ilişkisi olmadığına dair kanaat oluşan birisi için tutuklama kararı çıkıyor. Oklar derhal mahkeme başkanına, savcıya, heyete yöneliyor. Bakıyorsunuz mahkeme başkanı görevden alınıyor. Bu tarz uygulamalar HSK'yı tartışılır hale getiriyor. Bir mahkeme heyetlerinde yargısız infaza maruz kalma tedirginliği oluşturuyor ki onun da sonucu geciken adalet olgusunu gündeme taşımak oluyor. Yani uzun tutukluluklar, tutuklamanın fiili ceza haline gelişi, hukuktan beklentinin zaafa uğraması gibi her biri derin adalet sorunu olan işler. Devam. Hukukçu diyor ki yine, görevden alma ve açığa almalarda beraat-ı zimmet asıldır ya da şüpheden sanık yararlanır gibi evrensel kurallar işlevsiz kalıyor. Pek çok insan hangi suçu sebebiyle açığa alındığında görevden alındığını da bilmiyor. Son AİHM kararda içeride hukuki süreç bitmediği gerekçesiyle topu OHAL komisyonuna atınca OHAL komisyonu ne zaman faaliyete geçeceği ve 100 bini aşmış başvuruları nasıl sonuçlandıracağı da gözükmeyince ülkeyi yönetenlere ne kadarı ulaşıyor bilmiyorum ama ulaşılabilen alanlara dramatik mağduriyet vakaları akıyor diyor. Ve son olarak da mağduriyet ne kadar genişlerse gerçek teröristleri yargılamak o kadar zorlaşır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mağduriyet edebiyatı diye bir olguya dikkat çekmesi anlamsız değil. Problem edebiyat denilen hadisenin toplum nezdinde bir gerçekliği ifade ediyor gözükmesidir. Emin olun çok insana dokunuyor bu iş. Ve son olarak sonunda çözmek zorunda kalacağımız bir sosyal depresyonun tohumları ekiliyor şu anda. Devlet aklı oturup hukuku eksen alarak yeni bir değerlendirme yapmalı. Kim hukukçu? Hukukçunun kimliğine değil söylediklerinin makul olup olmadığına bakalım diyor. Bütün bunları hukukçu diyor ki diye ortaya koyduktan sonra. Aslında başından beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok sık dile getirilen bu yargılamalarla ilgili daha önce Balyoz'da işte Ayışın'da şurada burada falan yargılanan o kumpas davalarında cefa çeken avukatların da dikkat çektiği hususlar bunlar. Yani bir kıstas olmalı, bir hukuki kıstas. O kıstas için üstünden yürümeli bütün bunlar diyor Ahmet Taş getiren bir hukukçuyu, ismini vermediği bir hukukçuyu referans göstererek. Şimdi bir de Elif Çakır'dan bir yazı okuyacağım. Hemen onu bulayım bir Elif Çakır'ın yazısını. Evet. Yargı camiasının vicdanını rahatsız eden gözaltı. Yani Elif Çakır yargı camiasının vicdanını rahatsız eden bir gözaltıdan bahsediyor. Bu önemli. Niye önemli olduğunu da aktaracağım yazıdan biraz bilgi verdikten sonra. Yargıçlarımızdan sorumlu idari kurum, hakimler, savcılar kuruluna, devlet yetkililerimize yalvarma noktasına geldik diyor Elif Çakır Karar Gazetesi'nden. Ne olur ama ne olur adalet, hakkaniyet, hukuk, masumiyet karnesi gibi temel kavramların zedelenmesine müsaade etmeyin. Yani ben bu sesin nasıl yükseldiğini göstermek açısından iki örneği sizin dikkatinize sunmak istedim. Devam edelim Elif Çakır'dan. Parmağı değil kolu kesin, ayağı değil bacağı kesin ama bizler de bilelim ki kolu bacağı adalet kesti. Acımaz. Ve fakat bugün 15 Temmuz kanlı darbesinin üzerinden bir yıl geçtiği halde toplum nezdinde hala at izi it izine mi karışıyor sorusu sorulabiliyorsa bakınız orada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Hele de meslektaşlarının yürüttüğü bir soruşturmaya dair at izi it izine karışıyor tepkisini göstererek biz şahidiz biz tanığız diyen ve kendini kefil olanlar ellerinde adalet terazisini tutan sırtları cübbeli yargıçlarsa galiba orada bir kez değil iki kez durmaya ihtiyaç var diyor. Yani savcıların, hakimlerin, bu da olaya itiraz ettikleri bir olayı aktarıyor. Yargı camiasının vicdan rahatsız eden gözaltını anlatayım diyerek. Birol Erdem'den bahsediyor. Eski YSK üyesi 2011-2014 yılları arasında, yani Sadullah Ergin döneminde Adalet Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmış. Birol Erdem'i uzun uzun anlatıyor. Adalet Bakanlığı dönemini anlatıyor. Sonrasında yaptıklarını anlatıyor. FETÖ'yle mücadelesinde nasıl başarıların altına imza attığını, Danıştay'da, Yargıtay'da FETÖ üyelerini nasıl tespit ettiğini, onların görevden alınması için nasıl katkı sağladığını anlattıktan sonra kendisinin de gözaltına alındığı bilgisini veriyor. İki haftadır eşiyle birlikte gözaltında olduğunu söylüyor. Birçok FETÖ soruşturmalarının üzerinde şüphe olmayan isimleri, savcıları, hakimleri onunla ilgili iyi referans veriyorlar. FETÖ'cü değildir asla diyorlar ama Birol Erdem eşiyle birlikte gözaltında tutulmaya devam ediyor diyor. Bu da vicdanları kanatıyor biçiminde bir değerlendirmesi var. At izi it izine mi karışıyor, bir tuhaflık yok mu sizce diye de soruyor. Herkes kendi cenahından bakıyor. Herkes kendi cenahından gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevine gönderilen, hakkında soruşturma başlatılan veya işte işten atılan, kamu alanında işten atılanlarla ilgili kendi yaşadıklarını aktarıyorlar ve bu artık hükümete yakın cenahta da çok fazla konuşulmaya başlandı. Aslında çözümü tek. Bir hukuk kuralı olacak. O hukuk kuralı herkes için eşit bir biçimde işleyecek. Yani 17-25 Aralık'ı biz milat kabul ettik, hadi oradan yürüyelim ya da bilmem şu bu falan. Suç ne zaman suçsa bunu da yargı belirleyecek. Ardından da adil bir yargılama süreci olacak ve bir muhalefeti susturma aracı olarak yargının görülmesinin önüne geçilecek. Ya da yargı mensuplarının, yani hakimlerin, savcıların belli başlı bazı konularda, özellikle hükümetin yakından ilgilendiği bir takım alanlarda karar alırken o ağırlığı hissetmemeleri sağlanacak. Yani özgür, vicdani, hukuka bağlı karar almalarının önü açılacak. İşte en son neyi konuşuyoruz? Enis Berberoğlu'nu. Enis Berberoğlu CHP milletvekili. Suçlama ne? Ajan olmak. Aynı zamanda Fethullah Gülen terör örgütüne üye olmamakla birlikte onun faaliyetleri doğrultusunda çalışmak. İşte Enis Berberoğlu'nun na yönelik bu suçlamaya CHP'nin tepkisi, daha sonra da 25 yıl hapis cezası verildi. CHP'nin tepkisine bu bir siyasi dava. Niye? Delil yok. Delil ne? 22 saniye Can Dündar'la telefon konuşması. O konuşma sonrasında Can Dündar'la buluştuğu ve bir belgeleri, aynı zamanda görüntüleri Can Dündar'a verdiği iddia ediliyor. Gören var mı? Yok. Bununla ilgili bir fotoğraf var mı? Delil var mı? Yok. Taraflardan biri kabul ediyor mu? Hayır. Peki ne oldu? Onu bastırdı, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ajanlık faaliyeti yürüttü. Peki kim adına yürüttü o ajanlık faaliyetini? Ona da cevap yok. Yani burada vicdanla ilgili vicdanı olan herkesin aslında soru sorması gerektiği bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. CHP'li milletvekiline yapılan bu soruşturma, ardından verilen cezanın önemli olduğunu, bir ilk olduğunu altını çizerek tekrarlamakta fayda var. CHP de zaten olağanüstü hal ilan etti diyebiliriz kendi partisinde. Olay duyulur duyulmaz Meclis Genel Kurulu'nda Özgür Özel bir tepkisini dile getirdi. Ardından CHP'li milletvekili genel kurul salonunu terk ettiler. Hatta meclis oturumunu yöneten başkan vekili de kendi koltuğunu terk etti. AK Partili başkan vekili oturmuş oraya, şu anda devam ediyor görüşmeler. Bütün bunların ardından CHP Genel Merkezi'ne milletvekilleri gittiler. MYK bir toplantı halinde. O toplantı sonrasında saat 19'da bir açıklama yapılması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamayı da size aktaracağız. Yani bugün biraz programı uzatacağız. O açıklama sonrasında muhtemel tepkileri de birlikte değerlendireceğiz. Eğer mümkün olursa bir takım telefon bağlantıları yaparak. Bir nefes alalım mı?
Cumhuriyet Gazetesi yayın politikasını değiştirdi ve bu bir suçtur. Soruşturmanın başlangıcı, böyle bir soruşturmanın olması başlı başına bir hukuk skandalı.
Türkiye'de bugünden sonra hiçbir kimse kendisini güvende hissetmesin. Ya herkes dava edilebilir, herkes tutuklanabilir, herkes keyfi şekilde cezalandırılabilir.
Aman dikkat et, radyonun yayın çizgisine aman izin almadan değiştirme.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmamızda katkısı olmuştur ama yapmamızda da katkısı olmuştur. Bu ikisini beraber değerlendirmek ve unutmamak lazım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
O haberi tekrarlayalım. İyi bir haberdi. Bunun bir denge olduğunu da söyledi aslında bağlanan konuklarımız az önce canlı yayında. Oğuz Güven ne olursa olsun iyi haber sonuçta. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin genel yayın yönetmeni attığı bir tweet nedeniyle, daha doğrusu kendi de atmadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi hesabından bir çalışanın paylaştığı tweet. Denizli'de hayatını kaybeden kazada başsavcıyla ilgili bir tweet, işte biçti kelimesinin kullanılması üzerine hedef tahtasına oturtulmuştu. O da 53 saniye 54 saniye kalmıştı. Sonra Oğuz Güven'in müdahalesiyle değiştirmişti. Yani abes olmuş, kaba olmuş diyerek değiştirdiği bir tweet. Onun yüzünden cezaevine konuldu. Gözaltına alındı, tutuklandı, cezaevine konuldu. Üzerinden çok tartışma yapıldı. İddianame hazırlandı. İddianamede bir şey yok. Daha önce yapılmış bir röportaja ilişkin haberin tweetini retweet etmek bir, ikincisi de Denizli Başsavcısıyla atılan tweet, ki o tweetin Oğuz Güven'le alakası yok. 10,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. İşte Oğuz Güven sonrasında yapılan itirazlarla birlikte bugün itibariyle özgürlüğüne kavuşmuş durumda, tahliye edildi. Doğum gününde iddianamesi hazırlanmıştı. Doğum günden birkaç gün sonra da 30 gündür de cezaevindeydi. Doğum günden birkaç gün sonra da tahliye edildi. Eğer ulaşabilirse arkadaşlarımız, belki sesini duyma imkanımız da olacak. Yok mu telefon numarası? Tahliye edilecek daha, hala cezaevinde. Peki, tahliye edildiği anda, o zaman ulaştığımızda Oğuz Güven'in de sesini sizlere duyuracağız. Şimdi her şeyin başında eğitim diyoruz ya, çok klasik bir laf. Ben birkaç gündür bu meselenin üzerinde durmaya çalışıyorum. Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde staj yapan öğrencilerin staj paralarını ödemedi diye üniversite güvenlikçileri tarafından dövülmesi, dövüldükten sonra o okulun, ki bir özel okul bu, müdürünün ilçe milli eğitim tarafından korkutulması, bu olayla ilgili konuşmasının engellenmesi, nasıl bir eğitim sistemi olduğunu ortaya çıkarması açısından da önemli. Şimdi meslek okulları bunlar. Meslek okulunda okuyan öğrenciler o mesleği edinirken pratiği de edinmeli ki o meslekte başarılı olabilsinler. Zaten işin özünde bu var, ama o pratiği edinebilmeleri için üstüne para ödemeleri gerekiyor ki bu artık çok mümkün değil ve çok yaygınlaşmış durumda. Niye? Bir külfet getiriyor diye. Buna ilişkin değerlendirmeyi yapacağız. TÜSİAD'da bir rapor ortaya çıktı. İş dünyası 2023'te mühendislik ve teknoloji bilgisine sahip eleman bulunamayabilir diyor. Bu meseleyi konuşacağız birazdan. Canlı yayın konuğumuzda Turgay Polat'la, karar eğitim yazarı. Hatta kendisine bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Turgay Polat.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Teşekkür ederiz. Önemli bu. Bununla ilgili sizden bir değerlendirme rica edeceğim, ama başka önemli bir mesele daha var. Benim dinleyenlere aktarmak istediğim, size de bu arada aktarmış olayım. Müfredat değişti. Bilmiyorum, bunun üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Ders saatlerinde evet, değişikliğe gitmiş. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 11. sınıftan kaldırılmış. Biyoloji saatleri azaltılmış. Din dersi 2 saate çıkartılmış gibi. Şimdi bir müfredat, zaten tartışma devam ediyordu. Bununla ilgili biz bugün eğitim fakültelerinin dekanlarını aradık. Eğitim fakültelerinden akademisyenleri aradık ve aynen şu cevapları duyduk birkaçından. Bunu konuşursak eğer siyasi bir değerlendirme yapmak durumunda kalırız. Eğer bu siyasi değerlendirmeyi yaparsak malumunuz ortam karışık, biz bu işe girmeyelim. Şimdi bir ülkede müfredat değişirken akademisyenler eğer konuşamıyorsa biz nasıl konuşacağız, neyi konuşacağız, neyin üzerinden tartışacağız diye gerçekten çok beni etkileyen bir durum oldu bugün. Onu bir paylaşmak istedim. Bilmiyorum, üzerine söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Ya şimdi aslında bakarsanız söylemek istediğim şeyi böyle çok yüzeysel tartışma konularıyla söylemek istemiyorum. Çünkü sonuç olarak ders saatlerinin 1 saat 2 saat değişmesinden daha çok öğretmen yapımızın ve okul kültürümüzün değişiminden bahsetmek lazım. Yani temelde o dersi koyarsınız ama o ders okutulmayabilir de. Ya da o dersi evet, hiç koymazsınız, öğretmenleriniz o dersin bilincini ve kültürünü çocuğa yaymaya da çalışabilir. Yani sonuçta bizim son yıllarda değişen ve gittikçe kalitesi dibe vuran bir öğretmen kalitemiz var. Ve bu öğretmen kalitemiz gittikçe artık eğitim içeriğinden uzaklaşıp tamamen kendine verilen bir tane kitabın etrafında dönüp çocuğun dünyasını yakalayamayan ve bu anlamda sizin müfredat dediğiniz ya da ders saat dediğiniz şeyi kaç saat yaparsanız yapın, içine ne koyarsanız koyun, aslında okul denen o yapının işlevini gittikçe kaybettiği topluma, yani TÜSİAD raporunda da bundan geçmek istiyorum benim müsaade
ederseniz. Evet, buyurun tabii.
Sonuç olarak dünyanın artık Endüstri 4.0'ı, dijital dönüşümü konuştuğu bir ortamda bizim halen üniversite mezun insanların memur olma KPSS'ye 5 milyon kişinin, 4 milyon kişinin girdiği bir şey gündem duruyorsak aslında burada konuşulması gereken çok şey var. Yani siz müfredatın 1 saat, 1'in 2 saat gibi olmasından daha çok şunu konuşmak zorundasınız. Okul ne üretiyor?
Evet.
Bu kadar biz 18 milyon çocuğu 1 yıl boyunca okula gönderiyoruz.
Evet.
Bu adamlar her gün kalkıyor o 40 bin, 50 bin binada bir şeyler yapılıyor ve bu bir şeylerin toplumun geleceğine, bugününe, yarına ışık tutması gerekiyor. Ama bizim şu anda okul denen kurumlardan, sınav dediğimiz aygıtlardan ürettiğimiz tek şey hiçbir işe yaramayan, herhangi bir niteliği ve yeterliği olmayan, olanların da kendi kendine kazandığı okuldan hiçbir şey alamadığı bir sistem etrafında dönüp duruyoruz. Herkesin KPSS'yle memur olmaya çalıştığı, herkesin acaba okursam ne olurum diye sorduğu bir sorunun etrafında dönen eğitim sisteminin Endüstri 4.0 dediğimiz 2020'li yıllarda, 25'li yıllardaki bugün Amerika'da başta olmak üzere uzak doğuda insanların artık tamamen ki en başta Almanya'nın tartıştığı bir şey. Yeni endüstriye, yeni ekonomiye nasıl üreten insanlar yetişmeliyiz kültüründen dünyanın biz bir taraftan bakıyoruz, onlar bir taraftan bakıyor. Dolayısıyla bizim tartışmamız gereken şey çok çok farklı.
Tam da aslında aynı şeyi söylemiyor muyuz? Şimdi bir araya girmek istedim müsaade ederseniz.
Buyurun.
Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Evet bu müfredat değişikliği bana akademisyenlerin, öğretmen yetiştirenlerin değil mi? Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiriyor. Onların tabii, şöyle demesi gerekmiyor mu? Tamam kardeşim bu müfredat değişti. Belki de iyidir, belki de kötüdür ama biz Finlandiya'da böyle yapılıyor. Ya da Almanya'da bu tartışılıyor. Biz başka bir mevzudayız. İşte önümde bir şey var, haber var. Konya'daki Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi'nin müdürünün bu kız erkek, kız öğrencilerle erkek öğrencileri ayrı sınıfta okutmakla övünerek bunu tanıtımına koyduğu bir düzen. Şimdi biz bunları konuşurken bırakın bunları diyecek akademisyen arıyorum ben. Ama buna girdiği evet. zaman siyasete girdiğini düşünüp üniversitesiyle başı yani, belaya girecek neden, diye endişe eden. Yani,
hayır son derece çok son derece insanların artık konuşmaktan kaçtığı, aslında hiç siyasete ilgisi olmayan bir cümlede dese ki eğitim fakültesi dekanı, ya kardeşim ben öğretmen olarak yetiştirmek istediğim insanı sınavla değil mülakatla seçmek istiyorum dese.
Evet.
Ve buna bütün eğitim fakülteleri dekanları çekip imza atsa biz bunu istiyoruz diye. YÖK'te bunu konuşsa, her tarafta bunu gündeme getirse kim onlara siyasi değerlendirme diyecek? Yani işin derinlemesine ya da işin zor tarafını seçmek yerine işin kolaycılığına kaçmak gibi bir şey artık. Yani insanların oturup bütün ülkenin kaç saatlik ders okutacağı diye tartışması kadar saçma bir şey olabilir mi?
Bence bugün, de olmaz valla.
İnsanların konuştuğu, insanların artık etrafında döndüğü biz 2025'li yıllarda ama mesela, ekonomide artık nasıl adam yetişeceğiz diye tartışan yok ki.
Mesela ama
hangi
bu,
çocuğa ne ölçeceğiz yok.
Bu yapılan değişiklik biraz sanki iktidarın eğitim üzerindeki planlarını orada yapmak istediklerini ortaya çıkartıyormuş gibi bir algı var. Onun efendim, için belki şey yanlış yerde tartışma size. Yapılıyor. Ben tespitize şey tümüyle soracağım. Katılıyorum. Tümüyle
ben
yani.
Ben şey söyleyeceğim. Evet. 20 sene önce inkılap tarihi 3 saat okutuyordu.
Ya,
ama bugün
simge. Başka bir şey
yaramadığını tabii. gördük. Evet. Mesele bu yani evet. kaç saat okuttuğunuzun anlamı yok.
Evet.
Sizin ne öğretmek istediğinizi, okuldan mezun insanın bu kavramlara ne kadar sahip olduğu. Mesela artık şunu konuşmak zorundasınız. Yani bu çocuklara biz yazılım mı öğreteceğiz? Kodlama derslerini niye koymuyoruz? Robot yapmayı ya da ne bileyim mekanik yapmayı niye öğretmiyoruz? Okuma yazmayı, kitap okumayı niye öğretemiyoruz? Ya da ne bileyim dijital okur yazarlığı bir şey yapmayı niye Hindistan bu kalkıp da dijital devrimi yaptığı zaman her yıl 300 bine yakın gence kalkıp tekrar yazılım öğrettiği zaman neyi amaçlıyordu acaba? Bugün insan ekonomisi niye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi? Ve hiçbir yatırım yapmadan sadece yazılımla bunu yapabiliyorsa biz niye bunları konuşmak yerine halen konuştuğumuz tek konu Ahmet bunu KPSS'ye kaç kişi girecek? Biz kaç öğretmen alacağız? Yani bunları konuşmak gerekiyor. Yani konuşmak için de ben üniversitedeki akademisyenleri yerden yere vurmak istiyorum. Çünkü onların suçudur bu.
Evet.
Üniversitede eğitim fakültesindeki dekanlar, eğitim fakültesi hocalarının artık şuna isyan etmesi lazım. Bir, eğitimin temel taşı öğretmendir ve biz hangi kişiyi öğretmen yapacağımıza karar veremiyoruz. Sizin almış olduğunuz üniversite sınavı, ben insanları görmeden öğretmenler geliyor bana ve ben bu insanları eğitim fakültesine alıyorum. Sonra da öğretmenlik becerilerini hiç sorgulamayan bir KPSS'li öğretmen yapıyorsunuz. İki cümleyi bir araya getiren insanlar gibi Türkçe ders öğretmeye çalışıyor. Yabancı dil hiç öğretemiyoruz. İngilizce öğretmenlerimiz hiç öğretemiyor. Yabancı dil bilmeyen bir ülkedeyiz biz ama bunları tartışmak yerine hemen ben konuşmayayım siyasi olur. Bunu konuştuğunuzda kimse siyasi dedi.
Valla konuştuğu zaman, ne konuştuğu zaman başına ne bela geleceğini bilmemek gibi bir kaygı da olabilir. Ona da birazcık hak veriyorum son dönemde Türkiye'de. Ama sizin söylediklerinize de tamamen katılıyorum. Bir şey daha yok mu mesela bu geçmişte yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan? Üniversitede öğretmenleri mülakatla almak gibi. Ama hep eş, dost, akraba, kayırmacılık devreye girip oradaki rasyonelite kaybolduğu için KPSS diye bir formül bulunmamış mı? Ya da
KPSS yapabilirsiniz. Mesela Avrupa'da mesleki yeterlik sınavları vardır.
Evet.
Siz Almanya'da gidip eğitim fakültesi okuduğunuz zaman yine okuyabilirsiniz. Ama sizin öğretmen olabilmeniz için öğretmen sendikası ya da öğretmenle ilgili bir sivil toplum kuruluşu size öğretmen yeterlilikle ilgili bir şey ölçme yapabiliyor.
İşte orada da rasyonel bir ölçmeye ihtiyaç var değil mi? Mesela
evet ama yapabilirsiniz rasyonel ölçmeyi. Mesela şöyle sorayım size. Siz gazetecisiniz. Uzun yıllarda bunu yapıyorsunuz.
Evet.
Siz kimin gazeteci olduğuna ilişkin karşınıza 5 tane aday getirirse herhalde bunları bir testle kimin gazeteci olabileceğine az çok karar verebilirsiniz. Ama bunun yerine biz herkese 80 matematik sorusu sorup en çok matematiği yapan gazeteci olsun dersek olur mu bu?
Mümkün değil.
Yapılan bu. Yani Türkiye'de yapılan bu. Evet. Dolayısıyla bunu söylüyoruz biz insanlara. Her şeyi sınavla çözemezsin. Her şey adil olayım derken toplumun bütün insan gücünü ve geleceğini o sınavlara kurban edemezsiniz. Kimin doktor olacağına, kimin mühendis olacağına o 3 tane coğrafya sorusu, 2 tane tarih sorusu cevap veremez. Bunları yapabilirsiniz ama artık bu insanların bir şekilde seçilme yöntemlerinin, bu çağda artık insanların yetkinliklerinin ve becerilerinin artık dünyanın her tarafında ölçülen o kadar güzel sistemler var ki uğraşmıyoruz. Kafa yormuyoruz çünkü kolayımıza gelir bizim. Bakın bu hafta LYS var. Koca çocukların önüne bir kitapçı. Herkes aynı sorudan kim çok çözerse adam bir doktor oldu. Ve bu adamın doktor olmasının önüne de geçmeyeceksiniz. Adam bitirecek ve bitirdiği günde doktor olacak. İki tane coğrafya sorusu fazla yaptığı için cerrah olacak. Bunların bu tıp fakültelerinin eğitim yapılmasını da sorgulamıyoruz. Yani Türkiye'si şu, yapılması gereken şeyler çok basit. Bizim bu kadar yapmacık ve bu kadar şablonu bırakıp tamamen elimizdeki insan gücünün, elimizdeki gençlerin, geleceğin bu nasıl şekillendirileceğini konuşmak zorundayız. Ben bazen yazılarımda söylerim insanlara, ya bırakın bunları diyorum. Kendi kendine bıraksanız gençleri, hiç okula göndermeseniz bundan daha iyi olur.
Vallahi katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. Söylediklerinizin tamamına çok böyle hayranlıkla da dinliyorum. Ama bu konuşma ortamının da mutlaka yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yani buraya takıntılısın demeyin bana ama şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimle ilgili yaptığı bütün açıklamalara bakıyoruz ya da katıldığı toplantılara İmam Hatip okulları. Orada biz diyor ve bunlar diye bahsediyor.
Alo.
Yani duyabiliyor musunuz beni?
Şimdi duyuyorum.
Şimdi duyuyorsun. Cumhurbaşkanı'nın katıldığı toplantılardan bahsediyorum. Orada imam hatipleri özel olarak tercih ettiğini görüyoruz. Geçmişten kalan belki bir takım şeyler de var. Biz diyor, onlar diyor. Diğer okul öğrencilerini çok fazla kafaya takmıyor. Orada içerik konuşulmuyor. Yani hep ama bu iş siyasi bir tartışma üzerinden ve simgeler üzerinden devam ediyor. Keşke oralardan uzaklaşabilse de öğrenciye ne vereceğinizi, işte bu sizin haber o açıdan çok önemli karardaki haber. Bunlara bakabilsek. Hatta staj yapacak lise öğrencisine staj yapacak yer bulamıyorsunuz. Para ödemeniz gerekiyor devlet kurumlarına.
Bakın size çok basit bir şey söyleyeceğim. Evet. Tabii herkese her şeyle suçlayabiliriz. Ben de size katıldığım noktalar da var.
Evet.
Ama ben her zaman eğitimci olarak şu noktaya gitmeye çalıştım. Bunları konuşmak, tabii ki siz gazetecilerin konuşması gereken ve söylemesi gereken şeyler. Ama ben neredeyse bir eğitimciyim ve şunu söylüyorum. Türkiye bir şekilde gençlerini dinlemek ve onların taleplerini öğrenmek yerine bütün bizim yaşımızdaki 40-50 yaşlı insanların ve öğretmenlerin kendi kendimize biçtiği sistemlerle çocukları hiç ortaya koymadan ezber ettiği şeylerin etrafında dönüyoruz. Mesela zamanında bir Fatih projesi dedik.
Evet.
Ya bu gerçekten yapılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bununla ilgili bir şey var mı, yok mu? Bunu da bir şekilde uygulamadık.
Hiç takip etmedik.
Yapılandırmacı öğrenme, bakın 2003 yılında o zaman Ziya Selçuk Hoca'nın getirmiş olduğu yapılandırmacı öğrenme diye bir şey var.
Evet, çok iyi tanıdım.
Bu
kendisi.
Çağın en büyük öğrenme sistemidir.
Doğru.
Öğretmenler bunu uygulamamak için direndi ve uygulamadılar ve çökerttiler.
Doğru.
Çünkü sonuç olarak mantık şurada. Bizim ilk başta eğitim olarak, şey olarak sır tartışmaları bir kenara bırakıp, bakın tren kaçtı kaçıyor. TÜSİAD'ın raporu çok önemli. TÜSİAD da bunu ortaya koyarken sistemden bahsediyor. Mesela çok
doğru.
Zamanım varsa sistemden azıcık bahsetmek
buyurun,
istiyorum.
Buyurun, beklerim.
Sistem,
evet,
bakın sistem dediğimiz şey 10 yıldır Türkiye'de, 20 yıldır da dünyanın her tarafında, 50 yıldır da Amerika'da yapılan bir şey. Ne bu? Diyor ki adam, artık bu çağda bir gencin, bir çocuğun bilgi alma kaynağı bir öğretmen, bir kitap olamaz diyor. Çocuk her yerden bilgiyi alabilir, bilgi almak çok kolay.
Alıyor da
mesela
zaten.
Bizim eğitimde bu insanlara nasıl bir bu bilgiyi kullanabileceklerini, o bilgiden nasıl ürün oluşturabileceklerini, Nasıl yapacağını nasıl öğreteceksiniz diyor. Çok basit, bugün bir haber gördüm gazetede.
Evet.
Çizgi izleyen robot diye bir şey vardı. Çok basit yapılır. Hmm. Bir tane küçük mekanik bir şey yaparsanız o çizgi boyunca gider. Şimdi bunu hep soruyor, bir şey soruyor. Bu nedir? Bu nedir biliyor musunuz? Sizin sürücüsüz tren yapmanızın yolu çizgiye izleyen robot yapmanızdır. Eğer siz lisede bu çocuğa bunu öğretseniz, işte STEM dediğimiz şey, Science, Technology and Mathematics dediği, Engineering and Mathematics dediğimiz şey, bir okulun artık bir problemi ele alıp çocukların yıl boyunca bu probleme çözüm ürettiği bir eğitim sistemidir. Bunlar artık Türkiye'de konuşulmadığı sürece biz bunun etrafında, TÜSİAD buna merak salmış.
Evet, geçmişten beri yani aslında var bu meslek eğitimde var. Evet.
TÜSİAD diyor ki bana adam lazım diyor. Ben yarın öbür gün ekonomideki, endüstrideki, sektördeki liderliğimi kaybedeceğim. Arçelik olarak Türkiye, işte dünyaya en fazla beyaz yaşatan firmalardan bir tanesi.
Evet.
Yarın siz Türkiye'de mühendisi bulamadığınız zaman bu öncümüzü kaybedeceksiniz. Çünkü size yeni mühendis lazım. Dolayısıyla bizim okullarda insanlara bakın, son yıllarda, son 10 yıldır bütün zeki çocuklarımızı doktor yapıyor. Sağlık ocakları Türkiye'nin en zeki çocuklarla dolu.
Evet.
Ama bize mühendis lazım, bize ekonomist lazım, bize hukukçu lazım. Biz Türkiye'nin tüm zeki çocuklarını sağlık ocağında reçete kesen adamlar haline getirirsek bu memlekette üreten adamlar kim olacak?
Orada da planlama devreye giriyor.
Ha, işte bu giriyor devreye. Bunu anlattığınız zaman topluma, insanlara bak, velileri suçlu insanlar. Ya niye velileri suçluyorsunuz? Siz halen Türkiye'de her seçim döneminde ben şu kadar memur atayacağım, bu kadar öğretmen atayacağım derseniz insanlar devlet memuru olup yatmayı tercih ediyorlar.
E tabii sağlam bunun alıyor yani de, orada hiçbir maceraya katılmadan hayat boyu bir garantiyle hayatı devam ediyor.
Atandığı gün emekli olan insanlar.
Tabii.
Sorgu yok, sual yok. Adam atandığı gün üretmesine de gerek yok. Bir masaya oturuyor ve bir sınıfa giriyor. Kimse gibi 1923'ten beri başarısız olduğu için görevden alınan bir tane öğretmen duydunuz mu?
Maalesef.
Bir tane yok. Bunların hepsi mi başarılı kardeşim? Hepsi mi çok iyi öğretmen bunların? Nasıl bir şeydir bu yani? Her şey dökülüyor. Öğrenciler dökülüyor. Maşallah öğretmenlerin hepsi yıldan yıla başarılı maaşlar almaya devam
aslında
ediyor.
Aslında öğrencilerin bu durumu, başarısı onların karnesi. Onların başarısızlığını
tabii,
da görüyoruz
ama
yani.
Ama bunun bir şey yok ki. Bunu sorgulayan da yok.
Evet.
Çünkü adam devlet memuru atandı. Bir emekli oluyor. Okul müdürü dediğiniz adam zaten oraya niye geldiği belli değil. Ya
bir de,
nasıl geldiği
bir
belli.
Bir de bu sistemi değiştirmeye kalksanız bugünden 20 yıl sonrasında ancak belki etkisini göreceğiz.
Ama en azından en azından işte eğitim böyle bir şey.
Başlamak
en azından
lazım.
Başlamak lazım. Başlamazsanız yol alamazsınız eğitimde. Dolayısıyla önce şunu söylüyorum. İlk başta bizim öğretmen yetiştirme ve seçme kriterini derhal değiştirmemiz lazım. Bu artık dünyada en çok konuşulan konu. İki, sektörlerin mutlaka eğitime sokmamız lazım. Bakın biraz önce meslek lisesinden bir örnek verdim.
Evet.
Dediniz ki yıllardır şunu söylüyoruz. Ya meslek lisesini, milli eğitim niye organize etsin? Milli eğitim ne anlar bu işten?
Aynen.
Eğer bir bölgedeki bir meslek lisesi organize edilecekse oradaki ticaret sanayi odası organize etsin bunu. O bölgeye ne lazımsa, hangi insan gücü lazımsa.
Yani yıllarca,
okulları,
yıllarca meslek liseleri aslında İmam Hatip tartışmasının gölgesinde kaldı ve eridi gitti yani.
Günah.
Meselemiz oydu maalesef.
Yazık günah.
Evet.
Yani meslek lisesini verin ticaret sanayi odasının eline. Ticaret sanayi odası her sene desin ki bana bu lazım. O bölümleri açtırsın. Şirketlere çocukları stajlara göndersin. Kendi şirketlerine adam yetiştirsin. Bu insanların insan gücüne ihtiyacı var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlamışız. Lüks semtlerin ortasında meslek lisesi yapıyoruz. O çocuklara bir saat bir laboratuvar göstermek için birbirini dövüyorlar. Bütün olaylar meslek liselerinden çıkıyor. Bütün kavgalar orada çıkıyor. E canım, bu adamların bir el becerisi kazanması lazım, yetenek kazanması lazım. Dolayısıyla bizim bir şeyleri yaparken gerçekten niyetimizin yapmak olması lazım. Dostlar alışverişte gördüğü ya da mış gibi yapmamamız lazım.
Evet, önemli. İnşallah bu rapor doğru yere ulaşır ve o tartışmalar da bir an önce...
TÜSİAD bu işin peşini bırakmıyor. Biz de TÜSİAD'la birlikte üniversite olarak bu sistem öğretmen eğitim konusunda 2 yıldır TÜSİAD'ın büyük emekleriyle Sayın Erol Bilecik direkt gelip öğretmenlere konuşma yapıyor. 1000'e yakın öğretmen yetiştirdik. Bu öğretmenlere sistem öğretmeni olmak nedir, nasıl yapılır onu öğretmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Görse bir şeyler yapar, görmüyorlar herhalde. Ama buna bir an önce hepimizin bir şekilde buradan başlaması lazım. Diğer konular tartışılır, doğrudur. Toplum olarak sıkıntılarımız var ama bunları konuş aynı yerde çocuklara da zarar veriyoruz.
En azından başka bir zemine taşıyalım bu tartışmayı.
Aynen, birilerimizle başka şey konuşalım. Mesela eğitim bakanı dediniz, oradan başladım. Neden onlar diyemiyorlar ki benim öğretmen adayım böyle olmasın böyle olsun? Kim ona ne diyecek? Ama işte gündem değiştirmek, başka şey konuşmak, içerik konuşmak kimsenin işine gelmiyor maalesef.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için sağ olun, eksik olmayın. Aslında meslek liselerine başladık, sonra genelde eğitimin sorunlarına ilişkin değerlendirmeyi yaptık. Karar eğitim yazarı Turgay Polat gerçekten de önemli şeyler söyledi. Ya bir dakika, kolaycılık yapmayın, bu meseleyi başka yerde, başka alanda, başka şekilde tartışabiliriz. Niye öğretmenleri konuşmuyoruz dedi. Orası da aslında dokunulmaz noktalardan birisi. Başarısız olduğu için 1923'ten beri görevinden alınan bir öğretmen duydunuz mu dedi. Ben çok gazeteci duydum ama hiç öğretmen duymadım. Orada da haklı olduğunu düşünüyorum. Başka bir alanda başka bir şekilde tartışma yapmak lazım. Şimdi neyi bekliyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıklama yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı olağanüstü toplandı. Ne için? Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine yapılıyor bu toplantı. O toplantı sonrasında konuklarımıza da sormaya çalıştık. Engin Altay ile konuştuk. CHP Grup Başkan Vekili. O şu anda Maltepe cezaevine doğru gidiyordu. Enis Berberoğlu'nu götürüyorlar çünkü oraya. CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin'le de bir değerlendirme yaptık. Birazdan Barış arkadaşı arayacak arkadaşlarımız. Onunla da konuşacağız bu meseleyi. Ve aslında bir beklenti halinde diyebiliriz İstanbul'daki milletvekilleri için. Yani bugünkü duruşmayı izleyen milletvekilleri için. Bir hatırlatma yapalım. 25 yıl ceza verildi Enis Berberoğlu'na. Ne için? Ajan olduğu gerekçesiyle. Enis Berberoğlu ajanlık yaptığı gerekçesiyle önce müebbet hapse mahkum edildi. Ardından iyi halde 25 yıla düşürüldü. Ama en enteresanı ve dikkat çekici olanı tutuklama kararı verilmesi Enis Berberoğlu ile ilgili. Hukukçular bunun aslında itiraz edilebilecek bir karar olduğunu da belirttiği için mahkeme tutuklama kararını biraz fazla buldular ve bunun yarattığı bir şok etkisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne haber gittiğinde CHP'liler arasında da bir şok dalgasının yayıldığını anlattı bize Ankara temsilcimiz. Şimdi CHP'nin bundan sonra yapacağı hareketleri ne olacağını, atacağı adımların ne olacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor. Saat 7'de yapacaktı o basın toplantısını ama daha da sarktığını görebiliyoruz. Saat şu anda 7'yi çeyrek geçiyor. 15 dakika kadar sarktı. Bilmiyoruz yapacak mı kısa süre içerisinde. Biz de o basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerini sizlere canlı yayında aktaracağız. Hatırlatmayı yapalım. Enis Berberoğlu MİT tırlarıyla ilgili o Cumhuriyet Gazetesi'nin olay yaratan görüntülerini ve haberini Can Dündar'a vermekle suçlanıyor. Bununla ilgili 22 saniyelik bir telefon konuşmaları var. O telefon konuşmasında sözleştikleri, sonra Şişli bölgesinde bir araya geldikleri ve görüntüleri orada Enis Berberoğlu'nun Can Dündar'a ilettiği iddiası. Can Dündar bir kitap yazmıştı tutuklandık diye cezaevindeyken. O kitapta solcu bir milletvekilinden aldım demişti görüntüleri. İşte bunun üzerine başlatılmıştı soruşturma. HTS kayıtları yani hangi saatte nerede olduğuna ilişkin kayıtlar ve kiminle görüştüğüne ilişkin kayıtlar çıkartılmış. Enis Berberoğlu'yla ilgili de fezleke hazırlanmıştı. Tam da dokunulmazlıklar kaldırılmak üzereyken hazırlandı bu fezleke ve anayasa değişikliğiyle o ana kadar değişikliğin yapıldığı ana kadar bütün dokunulmazlıklar kaldırıldı. İlk etapta HDP'nin milletvekilleriyle ilgili soruşturmalar geldi. Onlar ifade vermek için çağrıldılar. O ifadeye gitmedikleri gerekçesiyle de sonrasında tutuklamalar geldi. HDP'li milletvekilleri tek tek tutuklandı. Ardından CHP'li milletvekilleriyle ilgili fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma başlatıldı ve yargılama öncelikle Enis Berberoğlu için böyle bir yargılama vardı. O yargılama da devam etti. Bugün itibariyle ilk karar çıkmış oldu. O da Enis Berberoğlu ile ilgili. Telefon attığımızda CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş var. O da bu davaları başından beri izliyordu. Bugün de Enis Berberoğlu ile birlikteydi ve alınan kararı bir de ondan duymak isteriz değerlendirmesine. Hoş geldin Barış Arkadaş.
İyi yayınlar diliyorum Yavuz Oğan.
Teşekkürler, geçmiş olsun. Öncelikle siz de şeyde misiniz, Maltepe'de misiniz?
Şu anda Maltepe cezaevinin önündeyiz ve Enis Berberoğlu da az önce cezaevine getirildi. İlk tedavisi biliyorsunuz tutuklandıktan sonra tedavi yapılıyor cezaevine girerken. Ardından da bir yaklaşık 5-10 dakika önce cezaevine getirildi. Şu anda da cezaevinde
doktor, giriş yapılıyor. Orada kalacağı cezaevi mi yoksa Silivri diye çünkü ilk başta söylenmiş.
Onunla ilgili henüz bir netlik yok. Muhtemelen burada da kalabilir diye bir görüş var savcılıkta. O birkaç gün içinde belli olacak ama şu an için Maltepe cezaevinde diyebiliriz.
Ne diyorsunuz karar için?
Vallahi şimdi bu kararı...
Çünkü başından beri yani belki biraz süreci de aktarmak lazım. Ben dinleyenlere aktarmaya çalışıyorum ama siz daha iyi takip ettiniz. 22 saniyelik bir telefon görüşmesi değil mi sonuçta?
Şöyle bir telefon görüşmesi de yok aslında. MİT terörlerine ilişkin haber Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aslında yasalara aykırı bir şekilde bir soruşturma başlattı. Çünkü bu bir basın davasıydı. Üzerinden haberin yayınlanmasının üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen bu soruşturmayı açtılar.
Şimdi burada bir virgül koyalım. 4 ay oradaki süre. 4 aydan sonra soruşturma açılamıyor normal şartlarda.
Tabii eğer bir haber gazetede yayınlandıysa onunla ilgili 120 gün içerisinde suç duyurusunda bulunulmadıysa 120 günlük süre geçerse hiçbir şekilde aslında oraya bir dava açılamaz. Ama ne yapıldı? Bu bir terör suçuna sokuldu. Terör örgütü FETÖ'nün bu görüntüleri verdiği yönünde bir iddia ortaya konuldu ve daha sonra da bu görüntüleri Enis Berberoğlu'nun Can Dündar'a verdiği yönünde bir fezleke hazırlandı. Neye dayanarak hazırlandı bu fezleke? Can Dündar Tutuklandık adlı kitabında görüntüleri bir CHP milletvekilinden aldığını söylemişti. Evet. Ve çok ilginç, bu kitabın çıktığı ilk gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü hemen bu kitabı alıyor ve soruşturma dosyasına koyuyor. Ve orada Can Dündar bir tarih de vermişti sanırım.
Evet.
Ben şu tarihte bir CHP milletvekilinden aldım demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Dündar'ın o günkü telefon HTS kayıtlarını, yani hangi yerde olduğuna ilişkin kayıtları tarıyor ve Enis Berberoğlu'yla 20 saniye çakıştığını söylüyor. Ve bunun üzerinden de bir fezleke hazırlandı. Ama ortada bir kanıt yok, bir delil yok, bir itiraf yok.
Yani şöyle diyelim, aldım diyen yok, verdim diyen yok, aldığı evet gördüm diyen yok, aldığını ispat eden bir görüntü söz konusu değil.
Enis Berberoğlu defalarca şunu söyledi duruşmada. Dedi ki, ben eğer bu flaş belleği verdiysem, nerede bu flaş bellek? Bu flaş belleği verdiğimi kim görmüş? Bunu dediğim gibi aldım diyen yok, verdim diyen yok, gördüm diyen yok. Ama buna rağmen 20 saniyelik bir telefon HTS'sinden dolayı, çakışmasından dolayı savcının iddiasına göre askeri casusluktan girildi, ajanlıktan çıkıldı, FETÖ terör örgütü üyeliğine yardım dosyası ayrıldı ve
yani sonuçta, şu anda casusluktan hüküm verildi.
Tabii ki casuslukta, nereye casusluk yapılmış ama Yavuz? Yani casusluk tek taraflı yapılan bir şey değil ki, bir devlet için yapmanız gerekir. Hangi devlete casusluk yapılmış?
Bununla ilgili
ilişkin, mahkemede de herhangi bir iddia da yok ortada. Yani efendim örnek olarak söylüyorum. Hani Amerika'ya casusluk yaptınız örnek.
Uganda'ya yaptın.
İngiltere'ye yaptınız. Fransa'ya yaptınız da denilmiyor. Tek başına insanlar bir haber yayınlayarak nasıl casusluk yapıyorlar? Ki bu görüntüler defalarca yayınlanmış zaten gazetelerde.
Evet, bunu da söylememiz lazım. Aydınlık Gazetesi yayınlamıştı bu görüntüleri.
Yani başka gazetelerde yayınladı, internet sitelerde yayınladı, her yerde yayınlandı, konuşuldu, alenileşmiş bir şey artık. Ama hatırlayın, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Bu haberi yapanların yanına bırakmayacağım demişti.
Şimdi bir
şu anda Can Dündar yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Erdem Gül bu davadan hala yargılanıyor.
Bir de bir enteresanlık da, bu dosyalar birleştirildi. Erdem Gül ve Can Dündar'ın dosyalarıyla. Şimdi tekrar ayrıldı. Enis Berberoğlu ayrı ceza.
Erdem Gül ve Can Dündar'ın bu konuyla ilgili Yargıtay'da olan dosyaları var. Yargıtay sonuçları beklendiği için şu anda o dosya ayrıldı. Tefrik edildi.
Niye birleştirdin o zaman yani?
Tabii Can Dündar da yurt dışında olduğu için zaten dosya ayrı tutuldu. Böyle aslında hilkat garibesi bir durumla karşı karşıyayız. Yani daha garip olan şey şu, Enis Berberoğlu tutuklanırken kaçma şüphesi var denilerek tutuklandı.
Evet.
Yani düşünün, damatların 3 günde 4 günde birkaç ayda serbest bırakıldığı bir yerde Enis Berberoğlu'nun yaklaşık 13 aydır süren yargılamalarda kaçmamasına rağmen, herhangi bir yere gitmemesine rağmen, yurt dışına gitmemesine rağmen şu anda Enis Berberoğlu yurt dışına kaçabilir şüphesiyle tutuklandı.
Evet.
Yani kaçmış olsaydı Enis Berberoğlu 13 aylık süre içinde Yavuz,
zaten
pasaportunda bir tahdit yoktu, bir engel yoktu. İsterse çıkıp gidebilirdi.
Peki bu ne
kardeşim,
barış?
Nereye gidiyorsun da diyemezdi.
Bu ne barış yani? Bu ne demek yani şimdi? Ne anlayalım bu kararı?
Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kriminalize etmek, muhalefete gözdağı vermek için atılmış bir adımdır. Çünkü iktidar 2019 seçimlerine daha baskıcı bir yöntemle hazırlanacak. Bu da onun bir işaretidir ve yargının nedenli siyasallaştığının da işaretidir. Önümüzdeki günlerde bu yargının siyasallaşmasına ilişkin Sayın Genel Başkanımız ya bu gece ya da belki birkaç gün sonra somut fotoğraflarla, belgelerle zaten bunları ortaya koyacak. Biraz sonra da Sayın Genel Başkanımız zaten bir basın açıklaması yapacak. Partimizin bu konudaki görüşlerini de dile getirecek.
Ne bekleyelim orada Barış? Ne bekleyelim o basın toplantısında?
Demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Devlet zorbalığına karşı da demokrasi mücadelesini demokratik tüm güçlerle birlikte vereceğiz diyoruz.
Evet.
Yani hiç kimse Enis Berberoğlu tutuklandı diye CHP milletvekillerinin sineceğini, susacağını, geri adım atacağını falan düşünmez. Çünkü CHP milletvekilleri bu ülkede hukukun olmadığını, yargının siyasallaştığını ve her an herkesin başına iktidar tarafından bir şeyi getirilebileceğini biliyorlar. O yüzden burada bu alanda mücadele eden milletvekillerinin, partililerimizin hiçbir şeyden korkusu da yok, çekincesi de yok. Çünkü karşımızda adaletsiz, vicdansız ve gaddar bir iktidarın olduğunun farkındayız. O gaddar iktidarın bu ülkenin yurttaşlarına neler yaptığını her gün içimiz acıyarak görüyoruz. Ama bunun karşısında da hiçbir şekilde yılmayacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi ve iktidarın bizi çekmeye çalıştığı majestelerinin muhalefeti pozisyonuna girmeyeceğimizi de buradan bir kez daha ilan ediyorum. İktidar bize gözdağı vererek majestelerinin muhalefeti olmamızı istiyor. O çizgide kalmamızı istiyor. Ama şunu bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu unsurudur ve hiçbir zaman majestelerinin muhalefeti rolünü hiçbir koşulda kabul etmeyecek.
Keşke şu dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermeseydik gibi bir düşünce var mı CHP'de?
Şimdi Yavuz, bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Ben dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır diyen bir milletvekiliyim. Bunu ayrı bir tartışma konusu ama bu tür terör suçlarında dokunulmazlıklar hemen kaldırılabiliyor. Anayasanın 14. maddesine göre. Yani bu fezleke meclise geldiğinde meclis Enis Berberoğlu'nu terörle suçlandığı için, devlete karşı işlenen suçlar kategorisinde olduğu için istediği an dokunulmazlığını kaldırıp yargıya sevk ederdi. Bunu bilmek gerekir. Ama dokunulmazlıkların kaldırılması tabii ayrı bir tartışma.
Ayrı bir tartışma konusu. Peki,
bu ikisi ama ayrı meseleler.
Anlaşıldı. Peki Barış arkadaş, çok teşekkürler değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Şimdi bizi dinleyenlere, izleyenlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısını da aktarıp onun üzerine yorum yapacağımızı söylemiştik ama o işin uzadığını anlıyoruz. Bir takım ipuçlarını Barış arkadaş da verdi ve dedi ki bu demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceği mesajı verecek. Yargının nasıl siyasallaştığına ilişkin de örnekleri ya bugün ya da birkaç gün içinde ortaya koyacak dedi. Belli ki o çalışmalar biraz uzuyor. Biz dışarıdan izleyelim bunu. Yarına bırakalım artık o değerlendirmeyi de. Yarın buluşalım ama gerçekten önemli bir gündü. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl ajanlık yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi, tutuklandı ve şimdi de az önce Barış arkadaş da oradaydı. Maltepe cezaevine konuldu. Orada mı kalacak, Silivri'ye mi gidecek, onlar belli değil. Ama itirazlar olacaktır elbette önümüzdeki süreçte. Üst mahkemeye, sonra belki İstinaf Mahkemesi'ne o hukuki mücadelenin de devam edeceğini söyleyelim. CHP'den bir tepki genel başkan düzeyinde birazdan gelecek. O tepkiyi de takip edeceğiz. Yorumlarına, o tepkinin ne olduğuna ilişkin değerlendirmeleri de yarına bırakalım diyelim ve bugün size veda edelim. Zülfü Livaneli'nin Ey Özgürlük şarkısıyla kapatıyoruz bugünkü yayınımızı. Biraz uzattık. Yarın 17.30'da burada olacağız. Görüşmek üzere. Önemli günler geçiriyor Türkiye.
Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adım.
Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adım.
Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına.
En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adım.
Tanrım.
Karnavara ve ufka kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patrikaya, serinip giden yola, hınca hınç meydana atılır. Ey özgürlük! Kapımın eşiğine, kabıma, kacağıma, içimdeki aleme.
Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını.
Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, verdiğim duvarına.
Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adını.
Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey
Bir de bunu dinle.